Hayırlı akşamlar A9 izleyenleri. Ayrı Zaman ve Yaratılış Delileri adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Cihat Hocam, Onur Hocam, Önder Hocam, Oktar Hocam ve ben Ender Ataç'la birlikte güzel bir sohbet edeceğiz inşallah. Bugün iman hakikatlerinden, Kur'an mucizelerinden ve ahir zamandan bahsedeceğiz. Öncelikli olarak Kur'an mucizeleriyle başlayalım isterseniz. Çünkü Kur'an mucizeleri gerçekten bize Allah'ın sözü olduğunu, Kur'an'ın hiçbir şekilde değişmeden günümüze geldiğinin bilimsel ispatlarıyla göstergelerinden bir tanesi. Bunlardan bahsedelim isterseniz Kur'an mucizelerinden.
İnşallah. Kur'an'da haber verilen bilimsel gerçeklerden bir tane de ben bahsettiğim inşallah. Dağların hareket etmesi Kur'an'da belirtilen bilimsel mucizelerden biridir. Yüzyıllardır Kur'an'da bilinen ama şu an 20. yüzyılda öğrendiğimiz dağların hareketini anlatacağım. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ayette şöyle bildirilmektedir. Dağları görürsün de donmuş sanırsın. Oysa onlar bulutların sürüklenmesi gibi sürüklenirler. Ayette haber verildiği üzere dağlar hareket halindedir. Dağların bu hareketi üzerinde bulundukları yer kabuklarının hareketinden kaynaklanır. Yer kabuğu kendisinden daha yoğun olan manto tabakası üzerinde adeta yüzer gibi hareket etmektedir. İlk olarak 20. yüzyılın başlarında Alfred Wegener isimli Alman bir bilim adamı yeryüzündeki kıtaların dünyanın ilk dönemlerinde bir araya bulundukları, daha sonra farklı yönlerde sürüklenerek birbirlerinden ayrılıp uzaklaştırdıklarını öne sürmüştü. Ancak jeolojik Wegener'in haklı olduğu onun ölümünden 20 yıl sonra, yani 1980'li yıllarda anlayabildiler. Allah dağların hareketini ayette sürüklenme olarak bildirmiştir. Nitekim bilim adamlarının bugünkü bu hareket için kullandıkları İngilizce terim de continental drift, yani kıtasal sürüklenmedir. Kıtaların kayması Kur'an'ın indirildiği dönemde gözlenemeyecek kadar bir bilgidir. Nitekim jeologlar ancak 1980'li yıllarda bu bilgiyi öğrenmişlerdir. İnsanlar 20. yüzyıl teknolojisi ve bilim sayesiyle edindiği bu bilgiyi Allah bundan 1400 yıl önce Kur'an'da bildirmiştir. Maşallah hocam. Allah yani 1400 yıl önce Kur'an'da bütün her şeyi çok detaylı olarak, dağların hareketi olsun, güneş olsun, gün sayısı, ay sayısı olsun, bunların hepsini çok detaylı olarak Kur'an'da bildiriyor. Bilimsel olarak da çok bildirdiği şeyler var. Mesela DNA olsun, RNA olsun, bunların Kur'an-ı Kerim'de geçmeleri Allah'ın mükemmel yaratıcı olduğunu inşallah bizlere gösteriyor.
Ve hiç 1400 sene önce hani hiçbir insanın bilemeyeceği şeylerin Kur'an'da geçiyor olması da bir başka mucize. Demek ki bize Kur'an'ın gerçekten hak kitap olduğu ve Allah'ın kitabı olduğunu gösteriyor. Çünkü 1400 sene önce DNA yoktu ya da bu dağların sürüklenmesi, yani kıtalar bile tam anlamıyla çözülememişti. Kaldı ki kıtaların sürüklenmesi denilecek. Ve günlerin 365 gün olması, ayların 12 ay, güneşin işte mesafesi, atmosferin 7 katmandan oluşması. Bunlar da bize 1400 sene önce Kur'an'da bildiriliyor olması da bize Kur'an'ın gerçekten hak kitap olduğunu ve günümüze de en önemlisi değişmeden geldiğini gösteriyor. Çünkü hiçbir insanın bunu tahmin etmesi o zamandan mümkün olmayan bir şey. Bilim, teknoloji de gelişmemiş.
Ya o zaman değil, bu zamanda kim biliyor bunu söylemeden bu bilgiyi? Sorun değil mi insanlara? Tabii. Dağın hareket ettiğini kim bilir? Yeryüzündeki bu katmanlardaki hareketi. Bakarsın daha hep aynı yerde duruyordur böyle karşında. Yani bu bilinen bir bilgi değil. Ancak işte bilimsel çalışmalarla ortaya konan bir şey. Yani o adam da onu daha hareket ettiğini gördüğü için bulmuyor onu. O bilimsel yapılan olarak hesaplarla, tabii çalışmalarla ortaya konan bir gerçek. Tabii Kur'an'ın hak sözü olduğunu Allah'ın mucizesi olarak Allah gösteriyor bize maşallah.
Ya biz yaşarlıyken değil mi? Kur'an-ı Kerim'in bir de böyle bir mucizesi var mesela. Normalde Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilmiş değil mi? Allah'ın sözü. İçerisinde çok büyük hikmetler var. Mesela kesin bir bilgiye inanan topluluk içinde geçiyor ayette. Oradaki kesin bilgi inşallah Kur'an'ın kendisine işaret ediyor. Kur'an'ın kendisine kesin bilgiler var. Dosdoğru bilgiler var. İnsanın ruhuna, fıtratına, insanın beynine, aklına her yönüyle şifa olan çok çok güzel bilgiler var içerisinde. Çünkü insan ancak Allah'ın varlığıyla, onun imanıyla ancak güzelleşiyor. Kendisini buluyor diyebiliriz. Yani insan ancak Allah'ın varlığıyla tatmin oluyor. İnsan evet. Ancak kendini yaratan Allah'ın varlığına kanaat getirdiği zaman, ona iman ettiği zaman inşallah insan oluyor. İnşallah. Güzelleşiyor
bunlar
değil mi?
Güzellik zaten hocam. Hani.
Evet, aklı açılıyor inşallah. Evet. Bu, İyi bir aşamaya geliyor.
Şeyleri hocamızın mesela bakın çok önemli. 30 yıldır yaptığı çalışmalarında hep şunu söylüyor hocamız. Önce Darwinizmin ortadan kalkması, sonra iman hakikatleri, Sonra Kur'an mucizeleri. Bir kere darwinizmin geçersizliğine inanıldığı zaman net olarak bir kere hiçbir şeyin tesadüfen olmadığını, bir yaratıcısının olduğunu kabul eder bir insan. Ondan sonra iman hakikatleri yaratıcının ne kadar üstün güç sahibi olduğunu, sonsuz güç sahibi olduğunu, sanatını ortaya koyar inşallah. Kur'an mucizeleri Kur'an'ın hak söz olduğunu kanıtlar. Buna da kanaati geldikten sonra bir insan zaten Kur'an okur. Şimdi bakın bu en son Amerikan Hava Üssü'nde konferans olmuştu. Evet, bakın gazetelerde yazdı. Ne dediler? İlk konferansta Darwinizmin geçersizliği anlatıldı ki bir iki tane Müslümanın dışında oraya gelenlerin hepsi yani Müslüman olmayanlar. Aralarında Hristiyan var, ateist olanlar var, Darwinist olan var. Birkaç kişi de Darwinist de varmış böyle. İlk Darwinizm konferansını dinledikten sonra olmadığına tam kanaatleri gelmiş. Ondan sonra kardeşimiz orada iman hakikatleri anlattı ilk bölümde. İkinci konferans istemişler programda olmadığı halde. İkinci konferansta iman hakikatleri anlatılmış. Bakın Darwinizm, iman hakikatleri, sonra Kur'an mucizeleri. İkinci evet. Konferansta Kur'an mucizeleri. Sonra hepsi elini kaldırıp Kur'an istemişler, Kur'an okumak istemişler.
Maşallah.
Bakın tam dediği gibi hocamızın maşallah. O gelen topluluk tam iman etmiş belli yani. Darwinizmin geçersizliğini anlamışlar. Kur'an mucizeleri de Kur'an'ın hak sözü olduğunu anlamışlar. Sonra hepsi Kur'an isteyen var mı dendiğinde ellerini kaldırıp Kur'an almışlar inşallah.
Maşallah. Şimdi Allah Darwinizmi bu zamana has bir teori olarak çok yaygın dünyanın tamamında Deccal'in en büyük silahı olarak inşallah gösterdi. O şekilde yarattı. Şimdi aynı şekilde de onun silindiğini görüyoruz. Ne ile? Bilimle. En çok bunu kim savunuyor? Hocamız savunuyor. Ortaya koydu. 1980 yılından bu tarafa bilimi hocamız eline aldı maşallah. Nerede Darwin alevi var? Oraya püskürttü ve söndü. Neden? Çünkü Darwin ateşse bilim su. Söndürüyor yani onu. Aksi onun. Darwin'le bilim aynı değil. Onun karşısında. Darwinist bir adam bilimin karşısında bir adam demektir yani. Bunların ikisi ayrı kefede zaten olamıyor. Neden böyle? Çünkü bu günümüzde gelişen teknolojiyle şunu anladık ki biz. Dünya, kainat, bütün uzay, bütün canlılık aslında sadece ve sadece mucizeyle ayakta duruyor. Sadece ve sadece çok üstün bir yaratıcı ve akıl tarafından ayakta tutuluyor. Sadece bu konu böyle. Çünkü çok çok hassas bir ayarda ama çok çok hassas bir ayarda tüm canlılık var olup milyarlarca yıldır yaşamış durumda ve yaşıyor durumda. Bu bilim bize şunu gösteriyor. Hassas ayar o kadar hassas ki yaşayabiliyor olmamız, gezegenlerin uygun bir yörüngede dönüp hiçbir kaza yapmıyor olması ve bunun içerisindeki canlıların da milyarlarca yıldır kendine verilen görevi en uygunlukla, en büyük uzmanlıkla ve hassasiyette ve hepsi de birbiriyle uyumlu olacak şekilde yapabiliyor olması ancak Allah'ın varlığıyla açıklanabilir. Çünkü Big Bang'den başladığınızda daha hassas ayar orada başlıyor. 100 bin milyon kere milyonda bir daha yavaş veya daha hızlı olsa Big Bang'in yayılma hızı o zaman canlılık olamıyor. Bırak canlılığı kainat olamıyor. Dünyada her saniye muhakkak trilyonlarca azot bakterisi nitrojenaz enzimini kullanarak azotu fikse edip bitkilerin kullanacağı bir forma sürekli dönüştürmek zorunda. Ama o sıcaklıkta ve o enzimle ve o azotla bunu muhakkak yapabilmesi gerekir. Bizim vücudumuzda her an, her saniye, her dakika 200 milyon tane yeni hücrenin sürekli sentezlenebiliyor olması gerekir. Neden? Yaşamamız için. Yani hayatta kalabilmemiz için. Beynimizde her saniye bir katrilyon tane reaksiyonun olması gerekir. Kanımızda sürekli şekerin her an denetlenmesi gerekir. Kalsiyumun her an denetlenmesi gerekir. Kandaki olması gereken yüzlerce değerin optimum seviyede her an tutulması gerekir. Gerekir. 100 tane, 1000 tane, milyon tane böyle değer çıkar. Bütün canlılık incelendiğinde bu değerlerin sayısı akıl almaz boyutlara ulaşır. Ondan dolayı doğada can olması, yaşam olması sadece mucizedir. Sadece yaratıcının gücüdür. Sadece yaratıcının aklının, tezahürünün bir tecellisidir yaşam.
Tabii.
Yani bilim bize bunu gösteriyor. Aksi halde mesela haşa Darwinistlerin ve materyalistlerin dediği gibi bir şey düşünecek bile olsak Allah'ın haşa olmadığı, onun iradesinin ve kudretinin olmadığı bir doğa düşündüğümüzde bile böyle bir şey zaten yok da doğaya baktığımızda ne oluyor kendi kendine? Normalde böyle bir şey yok ama her şey bozulmaya gidiyor. Allah özellikle bozuyor. Çünkü neden? O hassas çizginin, ayarın dışına çıkmış oluyor.
Ve değil Allah mi? Bizi mesela kontrol altında tutuyor. Biz bunu görebiliyoruz. Şimdi atmosferin 7 katmanından bahsediyoruz mesela Kur'an mucizesi. Her katmanına Allah diyor ki her katına diyor görevini vahyettim diyor. Mesela 7 kattan oluşturdum diyor. Ve bizim mesela şu anda dünyada yani uzaya baktığımız zaman, evrene baktığımız zaman bizim milyonlarca yıldız, göktaşı sürekli hareket halinde ve hepsi ya bizden teğet geçiyor ya da bizden uzak geçiyorlar mesela. Allah çünkü koruma altında tutuyor şu an dünyayı. Kıyamet günü mesela o göktaşlarından birisi tam dünyanın içinden geçecek yani. Hani delip geçecek gibi. Şimdi şöyle baktığımız zaman sürekli bir kontrol altındayız. İşte kanın şekerinin ayarlanması, suyun ayarlanması, vücuttaki işte beynimizin sürekli kontrol altında oluyor olması biz hiçbirini yapmıyoruz. Mesela işte kalbimizin sürekli kan pompalaması, hücrelere oksijen vermesi, karbondioksit alması sürekli bir kontrol var. Sürekli bir denetim var yani. Birisi yapıyor bunu. Biz yapmadığımıza göre demek ki bunu yapan, bizi koruyan bir güç var, bir kuvvet var.
Evet.
Bu da yaratıcı olduğunu gösteriyor. Çünkü her an kontrol altındayız. Yani her saniye dünya şu anda hareket halinde mesela uçuyoruz yani şu anda ve sürekli bir hareket halindeyiz ve kendi ekseni etrafında dönüyorsun ve milyonlarca göktaşı yıldız var ve buna rağmen hayatta hiçbir şekilde biz etkilenmiyoruz. Şu anda biz hiçbir şey hissetmiyoruz mesela. Hiçbir şey bizim kontrolümüzde de olmuyor. Bu işte bize gerçek yaratıcının olduğunu gösteriyor. Bu gerçekler bize gerçekten bir yaratanın olduğunu ve bizi sürekli kontrol altında tutup koruyup kolladığını da gösteriyor bize.
Evet, şimdi o zaman doğadaki yaratılıştan, değil mi, iman hakikatlerinden bahsedelim inşallah. Mesela kozalaklı ağaçlardaki üstün yaratılış. Kozalaklı ağaçların şekilleri incelendiği zaman insanoğlunun mühendislik hesaplarıyla, slaytları gösterebilir miyiz? Hesaplarıyla kar yüküne karşı aldığı önlemin ağaçlarda zaten olduğu, yani incelendiği zaman diye çıkmamış orada, evet. Ağacın kore şeklinde oluşturduğu eğim üzerine düşen karın kolaylıkla yere dökülmesini sağlar. Böylece ağacın üzerindeki aşırı miktarda kar toplanmaz, ağaç dallarının kırılması önlenmiş olur. Şimdi hep şu yönle bakalım iman hakikatlerine. Bir özellik var. O özellik olmadığında olmuyor. Yani tersi olamıyor. Bu yaratılışın bir başka harika yönü daha vardır. Söz konusu şekil, yağan karın tümünün aşağı düşmesine izin vermez. Ağacın dalları için tehlikeye neden olmayacak miktarda karın dalların üzerinde kalmasına izin verir. Bu da başka bir amaca hizmet eder. Ağacın üzerinde az miktarda tutulan kar, ağacı soğuktan koruyan bir örtü görevi görür ve yapraklardan nemin dışarı çıkmasını azaltarak su kaybını önler. Ya bakın ne kadar hassas bir denge maşallah. Her şey özel olarak ayarlanmış yani böyle.
Evet.
Allah sonsuz aklıyla bunu insan ancak yani düşünemez, düşünerek bulamaz böyle bir şeyi. Ancak bakarak buluyor. Neye bakıyor? Allah'ın yarattığı örneğe bakarak buluyor. Ama Allah bedi. Yani bir örnek edinmeksizin yaratan inşallah. Yoktan var ediyor Allah. Hiç yokken böyle bir şey Allah ol demesiyle Allah'ın yaratılmış. Her türlü ortamın kendine özgü bitkileri vardır. Bu bitkiler sahip oldukları özellikler sayesinde aşırı soğuktan veya aşırı sıcaktan korunur. Nemliden kuruya kadar her ortamda yaşayabilirler. Ortamın özelliklerine göre yaratılmış bu bitkilerin kullandıkları yöntemlerin her biri üstün bir yaratılış örneği olduğu gibi birinin kullandığı yöntem diğerine benzememektedir. Örneğin kaktüs kendini dikenlerle savunurken taş bitkisi kamuflaj tekniğini kullanır. İkisi de savunma tekniği ama apayrı birbirinden. Biri özellikleri dolayısıyla o bulunduğu ortamda hiç ayırt edilmiyor. Peki hangi ortamda bulunacak bu bitki, değil mi? Yani üzerinde böyle bir desen olur ama o desenin bulunduğu ortamla hiç alakası olmayabilir. Öyle olmuyor. O bitkinin veya o canlının hangi ortamda bulunacağını bilen akıl onu o ortama uygun yaratıyor aynı zamanda. Evet,
ve mesela hocam kaktüsteki mesela sıcak iklimde var olan bir bitki türü içindeki suyu barındırıyor. Çünkü o suyu kullanması lazım sıcak bir ortamda, mesela su deposu olarak kullanıyor gövdesini. Ve o su deposundan da besleniyor sıcak zamandayken. Ama mesela bu çok yağışlı bir yerde kaktüs bitkisi olmuyor mesela. Sadece çöl iklimlerinin olduğu yerlerde, yağışın az olduğu bölgelerde oluyor. Burada da işte Allah'ın her şeyi ortamına uygun yarattığını görüyoruz. Hani bitkilerde olsun, hayvanlarda olsun, diğer canlılarda olsun. Evet. Hep ortama uygun yaratılmış.
Evet, maşallah. Kozalaklılar yaprak dökmezken diğer ağaçlar kışın yapraklarını dökerler. Bu örnekleri arttırmak mümkündür. Ancak şunu unutmamak gerekir ki yeryüzünde birbirinden farklı 500 binden fazla bitki vardır. Bunların hemen hemen yarısı çiçekli bitkidir. Bu bitkilerin şimdiye kadar %10'u bile detaylı olarak incelenememiştir. İncelenen bitkilerin ise her biri kendine has özelliklere, hayranlık uyandıran yapılara ve hayatta kalma yöntemlerine sahiptirler. Bir Müslüm yaratılışı gösteriyor. Her şey bir amaç için yaratılmış. Yani bir amacı var, bir görevi var, bir fonksiyonu var. Bitkilerdeki bu çeşitlilik ve farklı yapılar Yüce Allah'ın sonsuz ilim ve sanatını sergileyen delillerden yalnızca bir bölümüdür. Allah bir ayette şöyle buyurur, şeytandan Allah'a sığınırım. O gökleri dayanak olmaksızın yaratmıştır. Bunu görmektesiniz. Arzda da sizi sarsıntıya uğratır diye sarsılmaz dağlar bıraktı ve orada her canlıdan türetip yayıverdi. Biz gökten su indirdik. Böylelikle orada her güzel olan çiften bir bitki bitirdik diye buyuruyor maşallah. Allah inşallah.
Maşallah.
Hakikaten bakın işte iman hakikati. Evet. Yani biz buna baktığımız zaman neyi görüyoruz bir kere? Bir özel bir tasarımı var bitkinin. Allah tasarlamaktan münezzehtir tabii inşallah o anlaşılması açısından. Her şeyin bir görevi var. Mesela kozalağın yapısını gördük. Ağacın yapısı, kar neden onun üzerinde dökülüyor, neden kısmen kalmak zorunda, niye su kaygının önüne geçiliyor değil mi? Böyle hepsinin bir amacı var ve çok hassas bir denge var. Bu bize neyi gösteriyor? Yaratıcının sonsuz güç ve sonsuz akıl sahibi olduğunu. Hiç yani olmazsa olmaz olan şeyler gerçekleşmiş. O şekilde yaratılmış. Yani aksi olamıyor. Aksi olduğunda o bitki hayatta kalamıyor. Bakıyoruz, bitkilerden 500 bin tane var. Mesela hayvanlara bakıyoruz, bir canlıda bir özellik var. Çok üstün bir aklı gösteriyor, sanatı gösteriyor bize. Ama onlardan böyle bakıyoruz, doğada milyonlarca çeşit var. Evrene bakıyoruz, atoma bakıyoruz. Her yerde yaratıcının kusursuz sanatını görüyoruz biz. Sani sıfatının tecellisini görüyoruz Allah'ın inşallah. İşte bu iman hakikati bize yaratıcının sonsuz güç sahibi olduğunu, sonsuz akıl sahibi olduğunu, sonsuz sanat sahibi olduğunu gösteriyor ve imanımızı arttırıyor bizim. Değil mi? Yani sonsuz güç sahibi bir yaratıcıya iman ediyoruz biz. Bu imanımızı arttıran deliller. Yani hep delillerini görüyoruz. Allah sınırsız böyle delil yaratmış. Sonsuz sayıda delilini yaratmış. Gücünün, hocam mesela, aklının, varlığının delilleri inşallah. Sonsuz varlığının.
Mesela az önceki ayette de o da ayrı bir Kur'an müzesiydi sonunda. Orada her güzel olan çiften bir bitki bitirdik diyor mesela. Bu da bir Kur'an müzesiydi. Mesela çiçeklerin eskiden erkeğe dişisi diye bilinmiyordu mesela. Kur'an'da bu aynı şekilde yine yer alıyor mesela. Şimdi evet. Son zamanlarda bilinenmiş hani tohumunu dişiden alıp erkekten alıp dişiye taşıdığını mesela bir böyle türediğini. Bu da bir Kur'an müzesi. Gerçekten biz baktığımız zaman da iman hakikatleri olsun, Kur'an müzeleri olsun her yeni bir şeyde ya da her yeni baktığımızda, her yeni okuduğumuzda başka bir bilimi, başka bir ilmi keşfediyoruz. Kur'an'ın da böyle bir güzelliği var. Yani her okuduğumuzda da yeni bir şey öğrenebiliyoruz mesela. Yani defalarca da okusak o an dikkat edemediğimiz detayları bir sonrakinde daha detaylı görebiliyoruz. O da mesela çok güzel bir Kur'an mucizesi. Ya bu bitkilerin zaten ağaçların sadece bunların daha incelenmesi Allah'ın yarattığını gösteriyor. Çünkü bitkideki bu hidrofor sistemi mesela yerden suyu alıyor mesela dalları var altta. Bunlar mesela zararlı yararlı maddeleri ayırabiliyorlar. Bir kere bunları biliyor. İkincisi de bunu tek tek köklerinden alıp yapraklarına tek tek dağıtıyor mesela hiçbirini aksatmadan. Hidrofor sistemi bugün hani binalarda düşündüğümüz hidrofor sistemini düşünelim. Evet. Ve milyon yani şöyle düşünelim hani bir ağaç en az 50-60 yılı yaşadığını varsayarsak bunu hiç aksatmadan yapabiliyor mesela. Ama biz binalarda hidrofor sistemi dediğimizde bir 5-10 senede bir kontrol edilmesi lazım. Hı-hı. Tıkanıyor işte ne bileyim paslanıyor ya da eskiyor parçası. Bu sistem hiç bozulmadan devam ediyor. Bu da zaten Allah'ın nasıl eşsiz ve benzersiz yarattığının evet. Bir delili yine. Işte.
Maşallah. Şimdi evrimcilerin iddiaları her alanda çöküyor. Özellikle işte paleontoloji, fosil bilimi alanında tamamen çökmüş durumda. Çünkü hangi fosile bakarsak bakalım tam eksiksiz, kusursuz. İlkelden gelişmişe doğru bir süreç vardı diyorlar. Yok bakıyoruz öyle bir şey yok. İlk canlılara bakıyoruz oldukça gelişmiş. Ve hiç değişmeden bugüne kadar ulaşmışlar, ulaşıyorlar yani. Bugün mesela bir örnek deniz yıldızı. Deniz yıldızı o Kambriyen dönemindeki canlılardan bir tanesi. Ve bugün de yine aynısı var. Hiçbir değişiklik yok. Yine beş kollu. Yine çok harika bir canlı. Dokungaçları var, kolları var. Onlarla deniz yüzeyine yürüyor, hareket ediyor o kollarıyla. Aynı zamanda etrafını da bugün son saptanan gerçek şu. Işığı tamamen fark edebiliyor ve 360 derece görme yeteneğine sahip olduğu anlaşıldı son olarak. Üzerinde mikro lens denen kasetlerden oluşan mikro lensler var. Bütün kollarına yayılmış durumda, bütün vücuduna yayılmış durumda. Ve bütün etrafını görebiliyor olduğu anlaşıldı son olarak. İlk canlı ve görme yeteneğine sahip. Kaç derece? Bizim gibi dar bir açısı mı var? 120 derece veya hadi diyelim en fazla işte bazı canlıların 180 derece oluyor. Kuşların işte biraz daha belki fazla olabiliyor. Bu canlı 360 derece vücudunun her tarafı görebiliyor denizdeki. Etrafın her yerini görebiliyor. Şimdi bu harika bir şey. Bunu yani ortaya koymak lazım. Bakın öyle ilkelden gelişmişe doğru bir süreç yokmuş demek ki.
Allah diyor ama görme olayı ücretler vardır diyor yani canlılar için. Diğer canlılarda İnşallah. Ücretler vardır diye gerçekten hep görüyoruz bunu.
Yani görme olayı demek ki öyle zamanla ilkeli yok bunun yani sonra gelişmişe dönsün. Zaten ilk baktığımızda en gelişmiş halini bulabiliyoruz. Bakın detaylarını size anlatayım. Bir örnek deniz yıldızlarından bir tane bir türü Opiokoma venti türündeki deniz yıldızı bir disk şeklindeki gövdesine tutturulmuş 5 kola sahip. Bu kollar sayesinde denizin tabanında rahat bir şekilde hareket edebiliyor kolları sayesinde. Bu kollar yalnızca harekete yönelik bir fayda sağlamıyorlar. Dediğim gibi bakın yanı sıra mükemmel bir görme organı olarak da hizmet ediyor bütün kolları. Bu kollar mikro lens dizili bir yüzeye sahipler. Çok sayıdaki lens, yani yüzlerce lens, dört bir yanda olup biten her şeyi görmesini sağlıyor. Bu muhteşem bir şey. İlk canlı, Kambriyen dönemindeki ilk canlı, hep trilobiti örnek verirdik. Bakın işte en ileri görme şeyine sahip, sistemine sahip, böceklerdeki işte petek göz sistemine sahip diye anlatıyorduk hep. Deniz yıldızı ondan geri kalır bir yanı yokmuş. Bütün canlılar etraflarını görüyor. Ve ne yapıyor biliyor musun deniz yıldızı? Etrafını görmesi şundan dolayı önemli. Ölü balıkları, ölü canlıları deniz yüzeyine düşmüş olan, yukarıdan düşmüş olan canlılar tabii ki yüzeye düşüyor. Bu da yüzeyde dolaşıyor. Yüzeyde bir çöpçü olarak dolaşıyor. Denizin işte leşlerle çürüme olaylarıyla kirli bir hale dönüşmemesi için bunları imha ediyor, sindiriyor. Böylesine bir görevi var maşallah. Böyle bir görev vermiş Allah ona. Bunun için de etrafını çok iyi görmesi gerekiyor ve görüyor da. Devam edelim detaylarına. Nasıl lensler var bu canlıda? Oldukça işte öyle basit lensler yok. Çok gelişmiş lensler var kollarına dizili halde. Araştırma ekibinin lideri Joanna Eisenberg şöyle ifade ediyor. Yeni fikirler ve teknolojiler geliştirmeye uğraşmak yerine bu deniz canlısından öğrenmeye çalışabiliriz. Diyor. Yani yeni şeyler zaten bu nasıl yapmış yani yapmış değil tabii Allah nasıl yaratmış onu demek lazım. Bu canlı nasıl böyle sistemlere sahip bunu inceleyelim. Biz bunu aynısıyla alıp taklit edelim zaten bayağı bir kademe sarf etmiş oluruz. Yani bayağı bir aşama kaydetmiş oluruz diyor. Canlının tüm vücudunu kaplayan bu lensler farklı yönlere bakarak canlının bütün çevresini görmesini sağlıyor. Bizim de optik cihazlarda özellikle de kameralarda yerleştirmek istediğimiz özellik bu işte diye devam ediyor araştırma ekibinin lideri. Lensler biliyorsunuz kameralarda var, fotoğraf makinelerinde var. İşte pek çok cihazda kullanmaya çalıştığımız etrafı nasıl en geniş haliyle şey yapabiliriz, edinebiliriz? Bir film yüzeyine bunu nasıl yansıtabiliriz? Ya da bir fotoğraf kağıdının üzerine bunu nasıl yansıtabiliriz? Bunun çabasındayız insan olarak. Ama bakıyorsunuz bu canlı 360 derece her yerini görebiliyor. Ve her yerine dizili halde lensler sayesinde bu gerçekleşmiş. En mükemmel haliyle. Şimdi buradaki lenslerin detayına irildiğinde hiç de öyle dediğim gibi basit lensler de değil bunlar. Deniz yıldızın kollarındaki lensler kalsiyum karbonat yani kasitten oluşan bir iskelet üzerinde sıralanıyorlar. Bu sıralanma altıgenlere dayalı özel bir geometriye sahip. Lensler mikroskobik kasit tepeler şeklinde yükseliyor ve her biri 6 başka lens tarafından çevrili. Yani kendi içinde bir düzeni var aynı zamanda. Bakın burada ve biraz daha detaylı olarak görebiliriz.
Çok da sağlam.
Evet. İşte bunların hepsi birer lens aslında. Şu gördüğümüz dairelerin her biri birer lens. Etraflarında da başka ufak ufak lensler var. Vücudu her yeri zaten görmeye yönelik olarak yaratılmış. Maşallah. Ve kasit. Kalsiyum karbonat. Hani derseniz ki bu nedir? En fazla hani biz karbonatı sofrada biliriz. Kabartma tozu olarak biliriz. Allah o şekilde dizayn ediyor. Kristal haline dönüştürüyor emriyle. O atomları öyle bir şekilde diziyor ki o lens görevi görebiliyor. Karbon olması şart değil. En mükemmel kristal lensin olması için demek ki. Allah'ın dilemesiyle, Allah'ın yaratmasıyla kasit kristali oluyor ve en mükemmel lens de olabiliyor maşallah. Deniz yıldızındaki lensler ışığı odaklamada insanoğlunun üretmiş olduğu lensleri hayli geride bırakıyor. İnsan yapımı lenslerde ışığı bozan, çift kırılım ve sferik bozulma gibi fiziksel etkileri kusursuz bir şekilde devre dışı bırakıyor. Böyle sorunlar yaşanmıyor bu lenslerde, Allah'ın bu canlı üzerinde yaratmış olduğu lenslerde. Bakın Bell Laboratuvar araştırma görevlilerinden Federico Capasso şöyle ifade ediyor bu farkı. Bu küçücük kasit kristaller mükemmel birer optik lens oluşturuyorlar ve bizim bugün üretebileceğimiz en iyi lensten çok daha üstünler diyor. Yani bunu biz söylemiyoruz, bakın bunu araştıran bilim adamları açık bir gerçek olarak söylüyorlar. Demek ki neymiş? İlkel yokmuş. Basit yokmuş. En ileri. İlk canlıya bakıyoruz, en ileri haliyle yaratılmış. Tabii ki en ileri halde yaratılma demektir. Sonsuz ilim var burada demek ki. Bizim yanına yaklaşamadığımız ilim bu. Bilgi seviyesi.
Tesadüf yaratılmış.
Tesadüf yok burada. Evet. Allah'ın sonsuz ilmi sahip olduğunu görmüş oluyoruz burada.
İnşallah. Mesela bu deniz yıldızı dediğimiz 350 milyonluk fosili var. 350 milyon yıldır aynı özelliği taşıyor. Biz şu an bu lens dediğimiz şeyler daha yeni olan şeyler. 1980'den sonra evet. Daha çok gelişip de ortaya çıkan şeyler. Şimdi buluyoruz. Ama 350 milyon yıl önce Allah o canlıyı o şekilde yaratmış maşallah.
Evet. Ve lensler aynı zamanda orada odakladıkları yer bizim hani fiber optik dediğimiz biliyorsunuz böyle cam lifler vardır. Işığı en iyi ileten sistem olarak bugün keşfettiğimiz sistem. Deniz yıldızı buna sahip. Yani öylesine bir sinir ağına sahip ki bu ışığı algılama tesisatı aynı zamanda bu fiber optik ağ sayesinde sinir sistemine iletiyor bu ışıkların varlığını. Günümüzde dünyadaki fiber optik kabloların çoğu ses ve veri alışverişinde kullanılıyor bildiğiniz gibi. Dijital olarak 1 ve 0'ları taşıyorlar. Işığı bir hat boyunca yönlendirmede lensler yine bu şekilde kullanılıyor. Burada bu sistemlerde. Bunu daha etkili bir şekilde yapmadı. Bilim adamları deniz yıldızlarından yararlanmayı umuyorlar. Bugünkü bu keşfedilen gerçekler neticesinde. Böylece optik kablolarla iletilecek bilginin miktarı da katlanmış olacağı umuluyor, tahmin ediliyor. Evet. Detaylara bir iki detay daha vermek istiyorum. Bakın burada deniz yıldızını görüyorsunuz, bir de lensi görüyorsunuz. Tabii burada ki bir kornea üzerine yerleştiren bir lens. Aynı zamanda tabii gözün içinde de lens var. Bu bahsettiğimiz lens asıl gözün içindeki lensin hiç de bundan daha ileri olmadığı, tam aksine ekseninde çok gelişmiş sistemler olduğu. Hem deniz yıldızının hem insanın gözün içindeki lens. Doktor Eisenberg şöyle devam ediyor. Böylece optik iletişimde kullanmak için ışığı şu anda kullanmakta olduğumuz lenslerden 10 ila 20 kat daha etkili şekilde odaklayan lensler yapabilmenin yollarını öğreneceğiz diyor. Demek ki bakın bizim ulaştığımız teknoloji seviyesi 10-20 kat çok daha gerisinde. O deniz yıldızının sahip olduğu sistemin çok çok gerisinde. Deniz yıldızındaki bu lens sisteminin üretim aşamalarını biraz daha detaylı biçimde ele alırsak, lenslerin sıralandığı iskeleti oluşturan kasit hücreler tarafından üretiliyor. Hücreler üretiyor bunu. Hiç de öyle bunun fabrikası yok. Deniz yıldızı gitsin oradan kendi vücuduna yerleştirsin onları kollarında. Öyle bir şey yok. Zaten hücreler bunu üretiyorlar.
Ve suyun içinde net görüyor. Normal insan gözü suyun içinde bulanık görür ama bu canlının gözleri tamamen net şekilde görüyor. Allah'ın yarattığı işte o zaman.
Maşallah. Şimdi üstün bir tasarım, bir mimari plan var burada. Mikroskobik tepeciklerin eğriliği, altıgenlere dayalı, geometriye dayalı tüm hassas dengeler genetik olarak var burada. O engebeler de bakın bu genetik kod, 3 boyutlu olarak sanki genetik kod bunu biliyormuşçasına o engebelerin de önüne geçilmiş. Lenslerin tam olarak nereye yerleştirileceği hassas bir şekilde ayarlanmış. Buna İngilizce'de fine tuning deniyor. Hassas bir şekilde ayarlanma. Yani siz ince ayar yapıyorsunuz. Milimetrik ama bakın şeyin üzerinde, bir canlının yüzeyinde lens nereye yerleştirilecek? Bunların hassas bilgisi DNA'da kodlu olarak var.
Maşallah.
Yani kasitin üretilmesinin bilgisi olsun. İşte nasıl üretici, aşamalar vesaire kimyasal olarak olsun ama siz lensleri nereye yerleştireceğinizi bilmeyin. Olmaz. İstediğiniz kadar. Bunun ara aşamaları yok bakın. Tam anlamıyla kusursuz şekilde var olduğunu görüyoruz deniz yıldızında. Böyle bir lens sistemi ilk olarak nasıl ortaya çıkmış sorusuna verilecek tek cevap var. O da yaratılış. Hiçbir doğa olayı 21. yüzyıl lens teknolojisini yönlendirecek kadar kompleks sistemler meydana getiremez. Deniz yıldızındaki bu üstün tasarım Allah'ın kusursuz yaratmasının eseri. Başka bunun hiçbir açıklaması yok. Bakın bunu bir ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz Haşr suresi 24. ayette şöyle bize bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. O Allah ki yaratandır. En güzel bir biçimde kusursuzca var edendir. Şekil ve suret verendir. Bakın şekli ve sureti de Allah veriyor. Deniz yıldızındaki o lensleri dedim ya, yerleri engebelere hassas bir şekilde ayarlanması. Yine onu yaratan Allah. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. İnsanın gözündeki lens de aynı şeyde Allah'ı övüyor varlığıyla. Biz bunu yapmıyoruz. Annemiz babamız da yapmıyor. Allah yaratıyor. Deniz yıldızının lensleri de yine aynı şekilde. Bir böceğin lensleri de yine aynı şekilde. Allah'ın yaratmasının eseri. O aziz hakimdir. Maşallah.
Maşallah. Kalksit kayasının bir de dörde geçelim mi? Şöyle bir özelliği de var. Çok sağlam bir kaya minerali olduğundan dolayı kalsiyum ihtiva eden fosilleşebiliyor. Evet. Şimdi Cihat Hocam'ın gösterdiği bu deniz yıldızı ne zamandan geliyor? Kambriyen döneminden. Kambriyen döneminin çok büyük bir özelliği var. Bu tip çok hücreli sistemleri, organları olan canlıların 50 filmunun birden aniden ortaya çıktığı bir çağ. Ve evrimcilerin söylediği neydi? İlkelden başlayan bir hayattan bahsediyorlardı. Ebisin hayatın başlangıcı olarak nitelendiriliyor değil mi? Kalkit, Kambriyen. Çünkü canlılığın patladığı çağ, Kambriyen patlaması denilen bir dönem. Bir bakıyoruz oraya, canlılar var, organları da var, çok gelişmiş sistemleri de var. Fosilde özellikle gözlerini de görüyoruz. Ki göz kilit bir organdır. Çünkü Darwin göze baktığı zaman, değil mi, teorisinin tamamını çökertecek bir şey gördüğünü söylemiştir. Çünkü çok kompleks ve bütün sistemler bir arada olduğunda ancak sistem çalışabilmektedir. Şimdi bakın ben size birkaç tane isim göstereyim. Trilobit'le ilgili. Bu trilobitin
yine gözleri
yine,
var.
Evet, kalsitten. Evet, kalsit. Bak bunların her birisinde deniz yıldızında olduğu gibi kalsit mineralinin çökmesi sonucunda bakın bu kayalar oluşuyor. Kayalaşıyor ve 530-540 milyon yıllık mükemmel gözler görüyoruz. Bakın kayaları. Şimdi İngiliz ünlü biyolog mesela bunların sayısını saymaya başladığında şunu söylüyor. En son saymaya başlayıp telefonum çaldı. Unuttum diyor saymaya başladığımda diyor. 3200'lere gelmiştim diyor mercek sayısını. Üzerindeki mercek
tek
sayısını.
Tek bir canlıda 3200 tane evet. Göz var demektir bu.
O da daha evet. Tamamlayamamış hepsini. Yani
gördüğünüz gibi dış kısım da aynı şekilde kalsitten yapılı. Çok sağlam bir madde. Çünkü bakın boğumlarına kadar dış kabuğunun o sağlam maddenin fosilleştiğini görüyoruz. Allah burada gözlere de bakın özel bir şekilde ve çok da iyi bir oran tutturuyor. Yani şöyle canlıda çok iyi bir oran oluyor optik açıdan. Çünkü ne diyor bilim adamları? Kalsit kullanıldığı zaman çok üstün bir merceğe de aynı zamanda sahip olmuş olduğunu söylüyor. Bakın bu da günümüzdeki böcek bir gözü. Kız böceği bu. Yaklaşık 30 binin üzerinde mercek sayısına sahip. Günümüzde yaşayan bir böcek türü bu da. Bu da dik açıdan çevrilmiş vaziyette. Tam böyle petek yapılar. 360 derece her yeri görebilecek bir göz yapısını maşallah. Gösteriyor maşallah. Bu da trilobit. Arada bakın şimdi bugün şöyle. Bugünümüzde yaşayan canlı. Bu da 540 milyon yıl önce yaşayan canlı. Aynı göz yapısına sahipler.
Maşallah.
Yaklaşık. Allah'ın özellikle paleontoloji biliminde delil olarak kıldığı bir şey bu. Arada 540 milyon yıl var ama neredeyse hiç fark yok.
Maşallah.
O da çok mükemmel, bu da çok mükemmel.
Demek aşama maşallah. Aşama olmuyor, kademe kademe olmuyor. Kademe, çünkü kademe kademe geçiş olsa canlılardaki evet. Bu geçiş birden zaten olması mümkün değil. Hani bir kayıp olmak zorunda. O kayıpta da hiçbir canlı yürüyemeyecek. O yüzden demek ki öyle bir geçiş olmayacak. Hani öyle bir geçiş de yok zaten. Yani bunu da çok net zaten hem bilimsel kanıtlarla hem de yer altında yapılan kazılarla sonuçta işte mesela amberler olsun, fosil kayıtlar olsun. Bunlar çok net şekilde gösteriyor. Evrimi zaten tamamen çürüten şeyler bunlar.
Evet, şimdi kıyaslama yapalım isterseniz şu sunumda. Günümüzdeki insan gözüyle 540 milyon yıl önceki petek trilobit gözünü kıyaslayalım. Şimdi insan gözü bir tane merceği ve lensi var değil mi? Ve 650 megapiksel kapasiteye sahip iki göz. Bir tanesi bir göz, ikincisiyle birlikte toplam 650 megapiksele tekabül ediyor. Trilobit gözü ise daha az önce de söylediğimiz gibi kimi türünde 300, kimi türünde ise 3000 tane mercek ve lense sahip. Ama çift katmanlı. Çünkü suyun altında olduğu için çift katmanlı bir sistem kullanılıyor. İnsan gözü 90 derece görebiliyor bir tanesi. İkisi birlikte ortadaki açıların çakışmasından dolayı toplam 120 derece görme açısına sahip insan gözü. Bayağı üstün bir göz yani insan gözü. Şimdi trilobitin karşısında biraz şey gibi görünüyor ama günümüz böcekleri gibi trilobit gözü ise 270 derecenin üzerinde görme açısına sahip.
Peki gözü. Burada şeyi de soralım o zaman. Bir en gelişmiş kamera kaç megapiksel görüntü kalitesine sahip şu anda?
Benim internet araştırmada 165 megapiksel gördüm.
Fotoğraf makinesi. Evet. Profesyonel fotoğraf makinesi.
Ama yani bayağı büyük. Evet ve çok pahalı bir cihaz.
Yoksa
evet.
En gelişmiş işte cep telefonlarında 3.2 megapiksel. 5 oluyor.
8 megapiksel var en fazla.
12 megapiksel halk arasında satılan kamera profesyonel yine kameralar, fotoğraf makineleri. Ama bakın en ilk canlılar, bir daha söyleyelim kaç?
650 megapiksel insan gözü.
Evet.
Artık bir mercekte.
İnsanın canlısı da bir mercekte.
Trilobit'inkini artık
çok hesaplanamamış.
Evet. Çünkü çok yüksek.
Çünkü piksellik bir de maşallah. Netlik kazandırıyor. Evet. Onun noktaların birleşmesinde görüntü de öyle oluyor. Mesela o noktaların böyle birleşmesi piksel o küçük küçük noktalar. Onların birleşmesiyle görüntü oluyor. Şimdi ondaki de öyle net bir görüntü ki artık yani piksele hesaplanamamış.
Evet çok yani bunların her biri bir göz hükmünde aslında. Yani mesela Yusufçuk'ta da 30 bin tane var bunlardan. Evet, bir alabilir miyiz?
300 benim, derece görebiliyormuş.
Bir şey kalmıştı ama.
Ve orada evet. Da şey de önemli. Mesela burada insan mesela, gözü. Mesela evet. İnsan gözü normal bir kare görüyorsunuz dijital fotoğraf makinesinde onu kaydediyor. Sonra tekrar çekiyor. Arada öyle insan gözü ise dakikada saniyede 30 kare görebiliyorsun. Değil mi? Ve devamlı surette o yenileniyor. O 650 megapiksel.
İnsan gözü saniyede 25 kareyi hareketli görüntü olarak kaydediyor. Evet. Ve üstüne. Evet.
Doğru. 25-30 kareyi.
Her biri bunların ayrı bir göz. Çünkü ayrı bir siniri var bunun. Ayrı bir iletiş sistemi var. Bunlara omatidya deniyor.
Yeşiller, mercek değil mi? Mercekler evet, orada bağlı vücudu var.
Bunlardan evet. Mesela Yusufçuk'ta 30 bin tane oluyor bu merceklerden. Böyle.
Maşallah.
Yusufçuk'u düşünün. Yani gözüne kadar böyle gözünün tamamını bile bakarak görmek çok zor. Yani böyle dışarıdan çıplak gözle. Mesela ev sineğinde 6000'e kadar, 3000'e kadar bunlardan var. Düşün evdeki sineğin gözünü göremezsin yani böyle değil mi? Çok yakından dikkatli böyle belli belirsiz gözükür. Bakın onun içinde 3000 tane nokta var. 3000 tane mercek var. 3000 tane merceğin ayrı siniri var. Her birinden ayrı bir ileti oluyor. Onları gidiyor miligram bile olmayan beyninde birleştiriliyor o gelen sinirler. Sinir uyarıları. Yani elektrik dalgaları birleştiriliyor. Ve ondan bir görüntü yapılıyor. Tek bir görüntü haline getiriliyor. Yani buradaki teknoloji hayal bile edemeyeceğimiz bir teknoloji. Evet. Şeyde Yusufçuk'ta 30 bin tane oluyor bu. 30 bin tane ne demek yani? 30 bin tane mercek. O merceği zaten teknolojik olarak hiç kimse iman edemez. Yani öyle bir teknoloji yok.
O göze hani sığacak kadar 30 bin tane.
Şey diyorlar ya uzay teknolojisi yok. Evet. İşte ultra teknoloji vesaire. Yani onlar bu teknolojinin adı ancak şöyle söylenebilir. Sonsuz ilimle nasıl yarattığının delili. Allah'ın yaratması bu işte.
Çünkü evet. Yusufçuk dediğimiz kafası şu kadar. Şu kadar şey 30 bin mercek kim yerleştirebilir yani?
Evet.
Dokuma 30. işi yapsan yine yerleştiremez. Yani 30 bin adet yapsan, yani.
Hani ya bizim 30 gözümüzde bin tane göremeyeceğiz. Noktayı çizsen oraya da çizemez.
Nokta yani. Koy desen aynen 30 bin tane nokta koyamazsın.
Onu böyle sinirlerle bir yere bağlıyorsun. Bir kere onların bakın merceklerin bir de açısı var. Yani 30 bin tane mercek olur ama böyle milimetre değil bakın. Böyle angstromik açılarda bu bozulma olsa.
Tabii.
görüntü hemen gider, bozulur.
Bozulur.
Tabii bozulur ve yani.
Üst üste
o kadar mükemmel ve pürüzsüz olması gerekmiyor ki. Yani tam kusursuz olması gerekiyor. Bakın kusur olmaması gerekiyor. Yani mesela biri biraz dışarı çıkık olsa, öbürü içeri girik olsa ya da işte o biraz daha buraya dönse, böyle çok hafif ama yani mikroskopik dönse, öbürleri biraz da mikroskopik olarak bu tarafa dönse bütün görüntü bitti. Yani görüntü bozulur. 30 bininin hepsi mükemmel bir açılanmayla böyle aynı düzlemde olması gerekiyor yani. Mükemmel bir şekilde ki ışığı, gelen ışığı ışığı kırıyor yani, bu şey değil yani, bu ışık şeyle çalışıyor, fotonlarla çalışıyor. Ve onu götürecek o sinir sisteminin de mükemmel olması gerekiyor.
Evet.
Götüren sinir sistemi de mükemmel, birleştiren sinir sistemi de mükemmel. Yani birleştirmede de arıza olabilir. Ve bunun genetik kodunun kusursuz olması gerekiyor. Burada bir mutasyon olduğu zaman bitti yani, bunun mutasyonu mu olur? Yani bu kadar kusursuz bir sistemde. Değil mi? Adam diyor ki bu mutasyon ne oldu diyor. Ne diyoruz biz? Demiyoruz bir şey ama yani bilimsel olarak cevap veriyoruz yani. Aslında
olmaz.
Şeyler de var söyleyecek ama yani bu tabii Allah'ın sonsuz yaratma sanatını gösteriyor. Yani, ya bıraksınlar bu işleri. Yani bakın iman hakikatin özelliği budur zaten işte. Yani Allah sonsuz güç sahibi. Sonsuz sanat sahibi. Yani sanatını gösteriyor orada bize inşallah.
Burada bir de bakın neden bahsediyoruz. Fotonun frekansının nasıl algılanacağına ait bir sistem var orada. Bu amaçla oraya yerleştirilmiş bir lens var. O lens o gelen fotonları ilgili algılayıcı dokuya odaklıyor. Şimdi sistem bu. Foton var. O fotonun elektrik sinyali, frekansına göre elektrik sinyaline çevrilmesi hesabı var bunda. Yani bunu tabii ki yani fotonun varlığını bileceksin bunun için. Onu nasıl elektrik sinyaline çevirmeyi bileceksin. Yani bunu kimse bilemez. Bu işte Allah'ın sonsuz bilgilerine,
evet,
sonsuz
bak, bilgisinin varlığı. Richard Dawkins itiraf ediyor. Ne diyor bakın Richard Dawkins? Hayvanlar aceleyle bir araya getirilmiş, geçmişten yamalanarak gelmiş, kabaca düzenlenerek hantallaşmış gülünç canavarlar olmalıydılar diyor. Evrime göre böyle olmalıydı diyor. Yani patolojik, asimetrik böyle. Kafası orada, gözü öbür tarafta. Orada bir göz, burada bir kol, bacak böyle değil mi? 6 parmak, 8 parmak, 10 parmak.
Düzensizlik olması gerekiyor.
Evet. Fakat avlanmakta olan bir çitanın son derece zarif hareketlerini, dağ kırlangıcının aerodinamik güzelliğini veya yaprak görünümlü böceğin aldatıcı detaylarına yönlendirdiğimiz merak dolu dikkatimizi bu beklentimiz ile nasıl bağdaştırabiliriz de bitti.
Bağdaştıramazsın.
Bağdaştıramadınız yani. Ölüyor zaten yani. Diyor yani. Öyle olmalıydı diyor. Öyle değil diyor. Kusursuz diyor her şey diyor. Çita diyor mesela, çita 125 kilometre hızla koşabiliyor. Öyle mükemmel bir iskelet sistemi, kas yapısı, onu soğutacak kalp damar sistemi var ki 125 kilometre hareket edebiliyor bir canlı. Yani insanın 39 kilometre, olimpiyat tabii koşucuları düşünün. 125 kilometre. Yakar yani vücudu değil mi? 125 evet kilometre.
Bir de ne var? Simetrik var. Postu çok böyle bir sanat eseri değil mi? Var. Bugün çok ünlü moda esnek markaları onlardan var ilham alıyor. Ona göre kıyafet dizayn ediyorlar. Evet.
Maşallah.
Hem de yani çok güzel estetik, güzel renklere sahip, güzel oranlara sahip maşallah. Gözüne baktığımızda Yusufçuğ'un şöyle bir hakikat de ortaya çıkıyor. Ya kardeşim bak 30 bin tane kameradan gelen ayrı görüntüyü bir araya getirip onu anlamlı şekilde 3 boyutlu hale dönüştüren Yusufçuğ'un beyni olamaz. Burada mesela kamera var. Kameralar var burada. Bak 3-4 tane kamera var. Bunlar yukarı çıktığı zaman oradaki kişiler bunun üzerinde kafa yoruyor. Hangi görüntüyü şimdi kameraya vereceğiz? Bu görüntünün ışığı şöyle, bu şu açıdan çekiyor, bu biraz geri gidiyor. Her kameranın başında bir insan var mesela burada. Değil mi? İnsan kamerayı yönlendiriyor. O gelen görüntüyü de başka insanlar üzerinde görüş birliği yapıp ona göre montajlıyorlar. Görüntünün hangisini seçeceğine karar veriyorlar. 30 bin tane mercek. Bir tanesinde 30 bin tane, bir tanesinde 60 bin tane mercek. Kamera. Bunu
kamera
kim yönetiyor? Bu veriyi kim naklediyor? Hiç mi elektrik kaçağı olmaz? Elektrik de çalışıyor.
Bununla çift hiç, kanat yani, sistemiyle uçuyor bir de ayrıca.
Yani o ayrı
yani,
zaten.
O da apayrı yani.
Simetrisi. Evet, kanatlarındaki uçma teknolojisi artık say say bunu arkasına ekleriz.
Şu da var.
Ama sadece evet görmek bile Yusufçuğ'un yapamayacağı, onu Allah'ın, biz orada Allah'ın tecellisini gördüğümüzü belli eden
İnşallah
çok önemli değiller.
Bir de bakıyorsunuz bakın Yusufçuğ'un hem merceğinde hem DNA'sında hem kanatlarında da altın oran var. Yani mükemmel bir simetri var. Bir de altın oranında yaratılış var. Şimdi diyorsunuz ki bunun ara geçiş formu var mı? Ne demek diyor, var diyor. Getir bir tane diyor hocamız, 10 trilyon vereceğim diyor, kimse yok. Şimdi bakın yerli evrimci ne diyor? Ara geçiş formu bulamamış. 10 trilyonu belki de almak istiyor, bilmiyoruz. Bakın ne diyor?
Anne baba benzerliğim var, benim çocuğum bana benzer. Bak çok basit anlatıyorum. Tamam mı? 3 kişi koyuyorsunuz yan yana. Babam, ben, oğlum. Üçümüz birbirimize benziyoruz. ve ufak ufak kademe kadar farklılaşıyoruz. Benim ara geçiş olma durum, benim ara form olma durumum, benim çarpık olma...
Ara form yaptı.
Ara form yaptı.
Her gün ara form yaptı. Ya babam, ben, oğlum.
Hayır ama. Yani bak, ara form, ara form. Ayrıca ara form. 10 trilyon iyi bir para yani aslında böyle. 10 trilyon değil mi böyle, iyi bir para. Herhalde şey diyecek bu çıkıp yani. Ya ben işte ara formu yaptım, şu parayı bana versin. Ara form 10 trilyonu bir alsak falan.
Babama benzemiyorum. O benden uzun
ya falan. Ya şaka gibi ya. Bu evcilerin bu kadar bilgisiz olması, bu kadar cahil olmaları çok ilginç aslında hakikaten. Yani insan utanır biraz yani. Ayıp yani böyle. Dedim ya ara formum falan filan. Ara form yani. Patu bak ne diyor yani. Dawkins? Söylüyor. Yani diyor bunların diyor patolojik olması gerekir, asimetrik olması gerekir. Biz de bir bakıyoruz diyor, öyle değil diyor. Çıtada mükemmel diyor, bütün canlılar mükemmel diyor. Beklentilerimize maşallah uygun değil diyor yani. Evrim yok diyor. Zaten onun için uzaylılar getirdi demeye başladı.
Aslında şöyle bir şey. Şimdi bu böyle insanları çıkıp da Allah'ın varlığını reddetmeleri aslında mucize. Çünkü bütün bilimsel gerçekler apaçık bir şekilde Allah'ın nasıl yarattığını delillerini ortaya koyarken kalkıp da siz bu apaçık gerçekleri bir şeylerle örtmeye çalışmanız neye vesile oluyor biliyor musunuz? Aslında bizim bilime daha çok yönlenmemize ve Allah'ın nasıl yarattığını daha detaylı olarak öğrenmemize vesile oluyor. Bunun da hikmeti bu aslında.
Evet. Ya şimdi burada adamın söylediği zaten şurada mantıksız kalıyor. Şimdi evrimleşme diyorsunuz, onların dediğine göre bir değişiklik olması lazım. Adam hani yüzsel ya da fiziksel bir değişikliği, ya boyu kısadır ya biraz daha uzundur ya biraz daha kilodur. Bunu evrim diye adlandırıyor. Senin de iki kolun var, iki bacağın var, iki gözün var, burnun var, iki tane kulağın var. Aynısın komple, bir değişiklik yok. İşte o kadar akıllar uçmuş ki. Hani bunu böyle anlatabiliyor mesela. Ben diyor mesela ara geçiş formuyum diyor, ortada kaldım çünkü diyor. Burada işte hani baktığınız zaman cidden bir şuursuzluk var yani bakıldığı zaman. Şimdi burada bir bardağı ya da şu bilgisayarları gördüğümüz zaman bu bilgisayar buraya kendinden mi gelmiş dersiniz yoksa ya bunu birileri getirmiş buraya koymuş mu dersiniz? Mantık yani, ama evrimle konuşanlar, Darwin'i savunanlar hep mantıksızlıkla, hep böyle saçmalıkla yola çıkarak gidiyorlar.
Evet yani ara geçiş formu yani bir daha açıklayalım. Mesela diyorlar ya deniz yıldızı balığa dönüştü diyor. Değil mi? İddiası bu şekilde. O zaman yarı balık, yarı deniz yıldızı, pardon geri alıp tekrar alalım da şöyle, canlıların olması gerekiyor. Bakın bütün bunlar olacak böyle. Yarısı deniz yıldızı, yarısı balık. Bir bakıyoruz fosillere, hiç alakası yok. Yani
hiç
fosiller,
öyle bir şey yok, kuyruk arkada olan bir şey.
Deniz yıldızı fosili var, ya balık fosili var. Arasında bir şey olamaz da zaten. Yani bakın bu da çok önemli. Yani fosili yok ama yani evrim olabilirdi ama olmadı değil. Evrim olamaz zaten yani çünkü... Genetik bilimi bize bunu kanıtlıyor. Allah evrimle yaratmamış ve evrim oluşturacak bir mekanizma yaratılmamış. Hep genetik bilginin kopyalanmasıyla özellikler, en baştan beri var olan özellikler aktarılıyor. Sadece bunların değişik kombinasyonları oluyor. Yani o kişinin bilmediği, yani süper bilgisi zaten. Genetikte bilmediği, moleküler biyoloji hiçbir şeyden haberi olmadığı anlaşılıyor. Paleontolojiden de haberi yok. Kardeşler arasında genetik bilginin kombinasyonu var. Bunu artık çocuk bile bilir. Yani ben bunu... neredeyse lisede öğrenmiştim yani. Crossing over diye bir mekanizma var. Genetik bilgi, değil mi? Kromozomlar arasında değiş tokuş yapılır.
Bazıları baskın kalır, bazıları kekinik kalır.
Tabii yani bunlar da spermler arasında dağıtılır. Her bir ayrı yerden farklı şeyde bölündüğü için bütün spermlerin genetik bilgisi bir yerden az çok ufak tefek farklıdır. Onlardan biri de yumurtayla birleşince tabii ki anne babadan farklı çocuklar meydana gelir. Birbirinden de farklı. Hatta tek yumurta ikizleri bile. Hocamlar tek yumurta ikizi. Değil mi? Çift yumurta, tek yumurta diyorum pardon. Çift yumurta ikizisiniz. Ne oluyor? İki tane ayrı sperm dölülüyor. Onun için birbirinizden farklısınız. Hatta bazen yani benziyorsunuz da bazen bir kız bir erkek oluyor. Yani bunu bilmek için genetikçi falan olmaya gerek yok. Bu kadar bilgisiz olmaları da hayret verici. Bir de tabii gerçekleri de saptırıyorlar. O da ayrı bir konu. Yani mesela şimdi bakın Celal Şengör'ün ifadeleri var. Ya birbirinden komedi yani mesela.
Şöyle bir durumu da var. Zamanla ve doğayla işi çözmeye çalışıyorlar. Halbuki bak zaman ve doğa canlının aleyhine işleyen bir konu olmuş oluyor. Çünkü zamanla doğada yaşayan her canlı yıpranır, yaşlanır, eskir. Veya canlının bir tane parçasını doğaya bıraktığınız an doğada çürür, bozulur, parçalanır. Bu olur. Doğada olacak olan hadise budur. Ya zaman bir kere diyorlar ya mesela milyonlarca yılda oldu. Ya sayın hocam, yıl aleyhine işleyen bir konu canlının. Yani hemen oluyorsa daha iyi. Milyonlarca yılda zaten olamıyor. Çünkü canlı olması. Evet, her geçen zamanda canlı molekülleri de ne oluyor? Bozulmaya uğruyor. Bu bir kimya kuralı. Canlılık bozulmaya uğrar her zaman için. Ya, bir proteinin bile mesela insan vücudunda 2 gün oluyor maksimum ömrü. Ya proteinin bile bir ömrü var. 2 gün sonra o proteinin yenisiyle yer değiştiriyor.
İnsan hocam, şöyle bir şey var. Şimdi geçiş oldu diyorsun ya, yıldızdan balığa geçti diyorsun. Bu arayı gösteriyorsun. Onu geçtim. Şimdi tamam. Bu adam yıldız, deniz yıldızı da devam ediyor. Balık nesli de devam ediyor. Geçiş yaptı. Bu neye göre kaldı mesela? Bu neye göre geçti? İkisi de var mesela baktığın zaman doğada.
Sen geç.
Hani
sen
neye göre seçtin yani? Sen burada geçiş yani yaptın diyorsun. Yine zaten aradaki hiçbir kanıt yok zaten. Onları geçtim. Onlar hiç zaten tartışma konusu dahi değil de. Bu yıldız da duruyor, deniz yıldızı da duruyor, burada balık da duruyor. Sabit madem bu neye göre geçti, bu neye göre geçti? Onların zihniyetine göre anlatıyorum.
Yok.
Yok, öyle bir şey yok çünkü. Yani evet, tamamen yok. Saçmalıktan ötürü oldu. Her konuda yani her yerden, her şeyde eksik kalıyorlar ve yıkılıyorlar zaten.
Zaten fosil bilim de onu söylüyor. Stephen Jay Gould da bunu söylüyor. En önde gelen evrimcilerden birisi öldü. Diyor ki, paleontoloji diyor, fosil bilimi tamamen evrime terstir, ters düşer diyor. Çünkü diyor, staz vardır diyor fosil kayıtlarında. Çünkü bu ne demek staz? Hızlı hemen açıklıyor kendi sözleriyle. Diyor ki bir canlı türlü ilk ortaya çıktığını biz onu tespit ettiğimiz yıl seviyesiyle, katman seviyesiyle ortaya çıktığı haliyle hep sabit kalır diyor. Diye değişmez. Ta ki ya işte günümüze yakın bir dönemde soyu tükenmiş olsun, o zamana kadar asla değişmez diyor. Ya da bugün hala devam ediyorsa türü yine bakıyoruz, değişmediğini görüyoruz. Bu diyor staz vardır diyor fosil kayıtlarında. Ve bu diyor evrim teorisini çürüten bir şeydir. Çürüten demiyor tabii de. Evrim teorisine karşısında bir bulgudur diyor. Bu bir kanun artık yani, fosil kayıtları zaten 350 milyon da değil. Yani daha fazla fosil var. Nereye yaşarsanız geçen gün yani bir televizyon şey. Türk belgeseli, Türk belgesel kanalında bir şey paleontolog zannediyorum ya da bir arkeolog. Kazıyordu. Fosiller nasıl oluşur onu gösteriyordu. Yine bir yaprak fosili. Başka yine bir canlının fosili. Yine bir deniz yıldızı fosili.
Adam maden çıkarmaya 350 gidiyor. De değil. Fosil çıkıyor mesela. Her yerden
tabii,
fosil çıkıyor.
Bir her yer yani milyarlarca fosil var yeryüzünde ve her hangisine bakarsak bakalım hep bilinen türler. Bir türü diğerine bağlayan değil. Bir tür hep sabit kalır. Ara, yarım işte Oktay'ın az önce gösterdiği slide'da olduğu gibi. Yarı deniz yıldızı. Biraz daha balık özellikleri kazanmış bir tür. Böyle bir şey yok. Yarı canlılar yok. Hep tam eksiksiz kusurlu canlılar var.
Ya önemli olan nokta yani bir kere çok bilgisizler fakat evrim dahi bilmiyorlar. Mesela bakın bir örnek daha vereyim ben. Çok net örnek. Çünkü sık sık böyle hani evrimci, önüne gelen bir evrimci diye çıkardıkları için Celal Şengör, Celal Şengör'e bir çocuk kalkıyor şunu soruyor. Yani bunu artık herkes biliyor. Oradaki öğrenciler dahi biliyor yani balinanın evrimini ayılardan açıklıyor Darwin. Bunu da kitabına yazmış. Bakın Celal Şengör'e sorunca bunu ne diyor Celal Şengör?
Komedi bir şey gelecek büyük ihtimalle.
Darwin'in kitabının birinci baskısında yer alan fakat daha sonraki baskılarında çıkartılmış olan ayıdan balinaya geçiş
örneği. Böyle bir şey yok diyor bakın. Evet, çocuk bile biliyor bunu yani. Öğrenci daha doğrusu yani orada koskoca.
Böyle
adam,
bir şey yok diyor.
Evrimci takılıyor.
Böyle bir şey. Ben de
şimdi ha. Bakın. Var mıymış yok muymuş? Koskoca Celal Şengör. Tabi haberi yok. Yani hiçbir şeyden haberi olmadığı
evrimi
gibi.
Evrimi savunuyor ama
i̇şte bakın
haberi
bu kitabı, kitabının ilk baskısındaki İngilizce bakın yazısı görüyorsunuz ve Türkçe tercümesi. Şimdi ben tercümeyi okuyorum size. Kuzey Amerika'da Darwin yazıyor bunu. 1959 yılındaki ilk baskısında var zaten bu. Celal Şengör'ün haberi yok. Kuzey Amerika'da siyah ayı tıpkı balinalar gibi ağzı açık bir şekilde suda böcek yakalayabilmek için saatlerce yüzerken görülmüştür. Doğru. Bu her ne kadar çok uç bir izah olsa da eğer sürekli olarak böcek sağlanırsa ve eğer iyi adapte olmuş rakipler ülkede henüz ortaya çıkmamışsa ayı ırkının doğal seleksiyon ile yapılarında ve alışkanlıklarında fazla daha da fazla suda yaşar hale gelerek değişime uğramalarında bir zorluk göremiyorum. Gitgide genişleyen, daha da genişleyen ağızlarıyla ta ki bir balina kadar dev bir yaratık haline gelinceye kadar. Türlerin kökeni 1. baskı 6. bölüm sayfa 184. Darwin'e baskı yapıyorlar. Kitabın sonraki baskılarından bu alıntıyı çıkartıyor Darwin. Rezil oluyor çünkü ayı balinaya döner mi koskoca balinaya? Ama mektubunda diyor ki ondan sonra çıkartmış ama bir Darwin söylüyor bunu. Bir ayının ağzının değişen alışkanlıklarına uygun gelecek derecede genişlemesinde hiçbir zorluk olmadığı konusunda hala ısrar ediyorum ya.
Yani İslam ne diyor?
Burada böyle yani bir kepazelik var. Celal Şengör'ün de bu kepazelikten de haberi yok yani.
Hayır
böyle.
Hocam
yani
şöyle düşünelim yani. Tamam madem bu hep böyle saçmalık zaten şimdi. Denizde o zaman biz girelim. Aylarca gireyim ben suya. Yüzeyim, balıkları avlamaya çalışayım orada. Yani ne bileyim orada denizde olursun. Yaşayan bir canlı türüne deneyeyim yani. Böyle bir şey mi var? Hep öyle açıklıyorlar. Mesela işte tabii diyor ki maymunlar insana nasıl döndü diyor. Yine onu Celal Şengör açıklıyor. Diyor ki şey diyor. Otlar diyor yüksekmiş diyor. O da diyor yırtıcı hayvanları görmek için ayağa kalktı diyor. Ondan sonra diyor
kalkış o kalkış.
Kalktı. Baktı, kalkıyor diyor, yürüyeyim dedi diyor.
Ondan sonra yürümeye başladı diyor. Ondan sonra insan oldu diyor. Açıklamalar böyle yani çok
evet,
basit.
Bu Lamarck'tan kalan bir cahillik. Yani bir kere Lamarck iddia etmişti onu. Bir organın kullanımı veya kullanılmaması o canlıda değişiklik meydana getirilir ve bu nesilden nesile aktarılarak evrimleşir diye. İşte hani o diyor geyik benzeri canlılar boyunlarını uzatarak diyor. Boyunları zürafa zamanla olsun uzadı ve zürafaya dönüştüler. Süper bir cahillik. Genetik bilinmiyor çünkü o zaman. 60. Genetik bilinmediği için de bazı şeyler desteklemiş onu. Halbuki bir organın kullanılması ya da kullanılmaması DNA'da asla değişiklik meydana getirmez. Bunu Darwin de benimsiyor. Darwin de kullanıyor. Mesela Darwin diyor ki sünnetli olarak sünnet olan diyor nesiller boyunca sünnet olduktan sonra diyor onların çocukları da diyor sünnetli yani olarak doğmaya başlarlar diyor. Halbuki bu hani büyük bir zırva. Herkes bilir bunu. Olmadan. Sünnet yeni bir şey değil ki. Sünnet binlerce yıldır var. Hatta Musevilerde daha da eskiden beri var. Değil mi? Nesilden nesile hiç kimse sünneti doğmuyor. Ya da body çalışan bir babanın oğlu kaslı mı doğar be? Normal bir bebek olarak doğar. Çünkü asla DNA'da değişiklik meydana gelmez. Herkes de bilir bunu yani böyle olmadığı.
Onun hatta şeyini söylüyorlar.
Pardon. Işte. Ondan dolayı körelmiş organ da olamıyor. Yani bir organın kullanılması DNA'da değişiklik meydana getirmediği gibi kullanılmaması da değişiklik meydana getirmez. Dolayısıyla körelmiş organ hiç yok. Yani genelleme olarak yapıyoruz. Özel olarak da biliyoruz bunu. Mesela söyledikleri bademcik, hayır. Bağışıklık sisteminin faydalı bir organı. Kuyruk sokumu kemiği diyor, kuyruk şey alakası yok. Koksiks, kasların yapıştığı ve otururken bizim oturmamızı sağlayan bir kemik yapısı vardır. Onu çıkardığın zaman o yani o destek kalmayacağı için oturamazsın zaten. Çünkü orada başka organlar da var leğen kemiğinin içerisinde. Aynı şekilde mesela apendiksi örnek olarak vermeye kalkıyorlar. Hayır, bağışıklık sistemine faydalı. Faydalı bakterileri de barındırdığı ortaya çıkartıldı. Aynı zamanda mesela erkekteki göğüs uçlarını iddia ediyorlar. Diyorlar ki bu önceden süt veren bir organ, ondan sonra körel. Öyle bir şey yok ki. Bir kere bir organın köreldiğini ispatlayabilmesi için onun önceden fonksiyonel olduğunun gösterilmesi gerekir. Erkeğin göğüs ucu ne zaman fonksiyonel olmuş? Yani hiçbir bilimsel değeri yok söylediklerinin. Genetiğe de aykırı, bilime de aykırı, hep rezil oluyorlar.
Mantığa
zaten
da aykırı.
O uzun listeleri hep küçüldü, şimdi kayboldu artık Allah'ın izniyle. Yani bir körelmiş organ masalı da bitti.
DNA'daki intronlar için de aynısını söylüyorlardı değil mi? Çöp DNA diyorlardı. DNA'nın sadece %1'lik ikilik kısmı protein şifreliyor. %98'i bizim işte önceki atalarımızdan kalan miras ama işe yaramayan çöp. Junk DNA diyorlardı. Günümüzde ne oldu ortaya çıktı?
Öyle bir işe yarıyor
içerisinde kendine. Tüm regülatör sistemlerin olduğu %2'lik protein ihtiva eden genlerin kontrolünün sağlandığı, bağışıklık sisteminde immünoglobin üretilmesindeki varyasyonları sağlamada da etken olduğu ve eğer onlar olmazsa, intronlar olmazsa genlerin kontrolünde büyük sekteye uğrayıp birçok hastalığa vesile olduğu aslında yani çok ciddi bir görev olduğu. Aynı zamanda da protein ihtiva eden DNA bölgelerini kapsadıklarından dolayı kromozomun içerisinde fiziksel olarak da bir nevi mukavemet de sağladıkları aynı zamanda anlaşıldı. Günümüzde görüldü.
DNA'da çünkü yani söyledikleri gibi öyle bir değişiklik. Yani bizim normalden dışarıdan hiçbir şey yapmadan mesela bir değişiklik yapman mümkün değil. Ne bileyim sürekli bir yere uzanıyorsun diye kolun uzayacak, senden sonra genler de uzun olacak, evrimleşecek böyle bir şey yok zaten yani. Onların tamamen bu yaptıkları saçmalıktan ötürü gidemiyor. Çünkü hiçbir mantığa da zaten zıt bir şey. Yani bir adama diyorsun ki işte sen sürekli şuraya uzanırsan senin de kolların mesela hep uzayacak, hep uzun kalacak, evrimleşmiş olacaksın. Senden sonra gelen herkes de kolu uzun olacak. Böyle bir saçmalık var mı?
Ya şimdi bunların bakın stili şöyle oluyor evrimcilerin. Evrimciler hep detaya kaçarlar. Şeytan detaya boğmak ister. Böyle detaylandırır. Kur'an'da bunun örnekleri de var. Mesela münafıklarda da bu özellik vardır. Hep detaylandırarak böyle Hazreti Musa bir sığır kesilmesini emrettiğini bildirdiğini Allah'ın hep detaya kaçarak yapmamaya çalışıyorlar. Yani detaya kaçmak şeytanın, küfrün, Darwinistlerin bir özelliği olarak görülüyor. Mesela şimdi bu çöp DNA'dan bahsedildi. Şunu düşünürler mesela, bir şey ile attığı zaman ortaya onu ispat etmekle mükellef olmasına rağmen, çünkü bilim adamı böyle, bilim böyle işler. Yani sen bir iddiayla ortaya çıktığın zaman, bir şeyi, bir görüşle ortaya çıktığın zaman bunu mutlaka delillendirmek zorundasındır. Bunu gözlemlerle ve deneylerle desteklersen eğer, delillendirirsen o bilimsel olur o zaman. Yani bir, aksi takdirde bilimsel olmaz. Ama evrimciler, evrim bilim olmadığı için yalancı bir din, yani bir pagan dini, asla delille ortaya gelmez. Senin aksini ispatlayıp ispatlamadığına bakar o. İspatlarsan başka bir yalana geçer hemen o zaman. Ama ispatlayamayacağını düşündüğü yalanlar, detaylara girerek yapar bunu. Mesela şimdi diyorlar ki DNA'sında insanın, insan endojen retrovirüsler diye bir virüsler var. Bunlar DNA değil, RNA'ya sahip. Mesela AIDS virüsü de bunlardan bir tanesi. Örnek olarak belirtmek gerekirse daha başkaları da var. Bu RNA'sından DNA çıkartıyor ve DNA'sını insan DNA'sına yerleştiriyor. Orada kendini kopyalatıyor. Şimdi diyorlar ki bunlar insan DNA'sının, bu bir iddia, %8'i böyle virüslerden, virüsler girerek o zamanla orada kalmış, endojen retrovirüslere ait. Sonradan sessiz hale gelmiş, virüs de üretmiyor. Ulan nerede bunun delili? Yok. Sen aksini ispatla. Bir kere onun ispatlaması gerekir. Yani böyle bir şey olduğunu, onun virüs olduğunu nasıl ispatlayacak? Onu aktif hale getirdiğinde o virüs üretiyor olması lazım. Yok. Ne var? Biraz benziyor. Biraz benziyor o zaman, benim bilgisayarımın metaliyle şu metal de birbirine benziyor. Birbirine evrimleştiğini mi gösterir o? Değil mi? Benzerlikle alakası yok bunun. Kaldı ki böyle bir şey olsa o virüs mutlaka aktif hale geçirip, değil mi, virüsü üretir ki böyle hastalıklar var. Mesela multiple skleroz denen bir hastalığın böyle olduğu düşünülüyor. İşte AIDS hastalığı var. Değil mi? AIDS tamam, bazen girip yıllarca sessiz kalabiliyor ama bir aktif hale gelmeye başlıyor. Adam kırılıyor ondan sonra, AIDS hastası. Herkes bilir bunu. Bağışıklık sistemi bir çöküyor. Yani ölüme kadar gidiyor. Öldürücü bir hastalık zaten. İyileşen çok az insan vardır AIDS'ten. Yani sayılıdır böyle. Parmağın, elin parmakları kadar sayılıdır. Dolayısıyla bu iddiaları da doğru değil. Kaldı ki işte o junk DNA dedikleri, yani çöp DNA dedikleri, hocamın dediği gibi yeni yeni anlaşılıyor. Allah hiçbir şeyi boşuna yaratmamış. Yani vücuttaki her şeyin bir anlamı, bir yeri var. Körelmiş diye bir şey yok. İşe yaramaz organ yok. İşe yaramaz DNA da yok. Ya bunu bilimsel olarak biliyoruz. Hatta kod içinde kod diye böyle bunları yayınladılar. Bilgisayar yardımlarıyla DNA'nın hangi bölümlerinin ne işe yaradığını bulmaya çalışıyor bilim adamları. Orada mesela küçük bir mutasyon olduğu zaman çok önemli hastalıkların gelişini zaten görüyoruz. Yani bu da bize zaten onların fonksiyonel olduğunu gösteriyor.
İnşallah. Mesela ben bir detay vereyim. Genetik bir detay. Şu doğruya geçelim. Şimdi bilimin açıklayamadığı yine bir işte scientific legend diye söylenen bir konu var. O da şu. Videosunu göstereyim. Protein sentezinde bakın kopyalanan mRNA molekülü ne yapıyor? Çekirdekçikten, yani nükleüsten dışarı çıkarken por denen şu kapılardan geçiyorlar. Bakın bunlar hücrenin içerisindeki bir hücre gibi nükleüsün sitoplazma ile arasındaki bağlantıyı ihtiva eden kapılar. Gördünüz mü? İçinden geçti. Şimdi şu por denen bu yapıların burada binlerce var nükleüsten. Nasıl olduğunu inceliyor bilim adamı. 3000 ile 5000 arası 50 tip farklı proteinin bir araya gelerek oluşturduğu çok özel bir kapı olduğunu buluyor. 3000 veya 5000 adet 50 tane farklı tipten oluşan protein bir araya gelip bu çok özel kapıyı yapıyor. Kapı neyi sağlıyor biliyor musunuz? Hücrenin nükleusuna, yani o çekirdekçiğine, yani DNA'nın olduğu yere sadece nükleus proteinlerinin girmesini sağlıyor. Bunun için de çok özel bir şifre sistemi geliştirmiş vaziyette. Lizin, lizin, lizin, arginin, lizin isimli 5 tane amino asit eğer diziliyse proteinin ilk dizisinde, o zaman o kapıdan dışarı, o kapıdan içeri girebiliyor. O kapakçık açılabiliyor. Fakat bilim adamları şunu anlayamamışlar. Bu kapı diyor, lizin, lizin, lizin, arginin, lizin olan her proteini açıyor diyor. Doğru, açılıyor. Fakat açıldığı genişlik, proteinlerin kendi molekül genişliği var. Her birinde farklı farklı. 100.000 tane farklı protein var. Bunların içerisinde nükleüse girecek olanların da çeşitleri farklı. Ve genişlikleri de farklı. Fakat diyorlar bu kapı tam bu proteinin genişliği ne kadarsa o kadar açılıyor. Ve kapı da genişliği algılayacak hangi proteinin olduğunu bilip ona göre bir sistem geliştirecek bir yapı yok diyorlar. Sadece ilk giriş şifresini algılıyor diyorlar. İşte o kapının, porun, gelen proteinin tam genişliğine kadar açılması biyoloji bilimi için diyor bir efsanedir diyor. Bir bilinmez diyor. Şu ana kadar alıştırmalarda bilinmeyen, yıllardır sorulan bir sorudur diyor. Ama hala bulunamamıştır diyor. Mesela çok çok ufak bir detay bu. Ve bunu bulan bilim adamına Nobel ödülü verdiler. Lizin, arginin şifresini bulan bilim adamına Nobel ödülü verdiler.
Maşallah.
Şimdi o bütün ömür boyunca bunu anlatıyor. Biz de burada bunun konum ne kadar detaylı, özenli ve çok çok özel bir yapıya sahip olduğunu anlatıyoruz değil mi? Ve diyoruz ki, söylenmesi gerekeni söylüyoruz. Allah'a çok şükürler olsun. Bunu her şeye kapsayan, her şeye aklı, her şeyin üstünde olan yüce Allah yaratmıştır diyoruz. Bilim adamlarının da bunu söylemesini gerekli olduğunu söylüyoruz inşallah.
Hocam kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz inşallah. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Ahir zamanla devam edelim isterseniz. Günümüzün çünkü şu anda gerçekleşen alametlerin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize bildirdiği hadislerde 200 tane alametten bahsediyor ahir zamanla ilgili ve bunların da şimdi gerçekleşiyor olması da bize bu dönemde yaşadığımızın göstergelerinden bir tanesi. Ve Peygamber Efendimiz bize bir bilinen gerçek daha Kur'an'da da belirtilen Hazreti İsa gerçeğinden bahsediyor. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ahir zamanda dünyaya geleceğinden bahsediyor. Bu da çok müjdeli bir durum. Çünkü 2000 yıl önce yaşamış olan peygamberlerimizden Hazreti İsa'nın da şu anda dünyada olması ve çalışmalarını sürdürüyor olması ve bizim de onu görecek olmamız gerçekten çok mucizevi bir durum.
Çok heyecan verici
evet,
maşallah.
Heyecan. Hadislerde belirtildiğine göre yaklaşık 10 ila 20 yıl arasında Hazreti İsa'nın da zürriyetini göreceğiz inşallah biz de.
İnşallah.
Bu da gerçekten çok böyle insanın tüylerini ürperten bir durum. Gerçekten heyecanlandıran bir durum. Çünkü bir peygamber 2000 yıl sonra dünyada olacak. Fakat bu seferki dünyada oluşu Müslüman olarak olacak ve Kur'an'ı anlatacak Hazreti İsa Aleyhisselam. Çünkü Peygamber Efendimiz de öyle söylüyor hadislerinde. Müslümanlığı tekrar yaymak, Hristiyanları da Müslüman yapmak için dünyaya tekrardan geleceğinden bahsediyor. Vesile olacağından bahsediyor. Ve çok detaylı olarak Peygamber Efendimiz hadislerinde Hazreti İsa'dan bahsetmiş. İsterseniz biraz onları aktaralım izleyicilerimize.
Evet, çok iyi maşallah.
Hazreti İsa Aleyhisselam ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın birlikte ilmen mücadele edecek ve Hazreti İsa da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a tabi olacaktır diyor Peygamber Efendimiz. Naim Ebu Said'den tahric etti. Dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. İsa bin Meryem'in arkasında namaz kılacağı kişi bizdendir. Yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dır. Hadislerde Hazreti İsa Aleyhisselam'ın Hazreti Mehdi Aleyhisselam arkasında namaz kılacak olması çok detaylı olarak anlatılır. Namaz için kâmet getirildiğinde Hazreti İsa Aleyhisselam Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı omuzlarından hafifçe öne doğru iterek imamlığa geçirecektir. Allah'ın izniyle bu güzel olayı tüm dünyada canlı olarak görecektir inşallah. Bu olay aynı zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam'ın Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın imamlığına tabi olacağını da bir nevi göstermektedir. Bir diğer hadiste de şöyle bildirilmiş. İbni Ebi Şeybe Müsannefinde İbni Şirin'den tahric etti. Dedi ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam bu ümmettendir ve Hazreti İsa Aleyhisselam'a imam olacaktır. Buhari ve Müslüm Ebu Hüreyye'den tahric etti. Buyurdu Meryem oğlu İsa Aleyhisselam aranıza indiğinde ve imanınız sizden Hazreti Mehdi Aleyhisselam olduğunda bakalım ne yaparsınız? Hadislerde bildirilen bir diğer gerçekte Hazreti İsa Aleyhisselam ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a yardımcı olacağı, ona bağlılığıyla dile getireceğidir. Hazreti İsa'nın da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a yardımcı olacağından bahsetmiş Peygamber Efendimiz. Hazreti İsa Peygamber Aleyhisselam imamı zaman yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a yardımcı olmak, ona bağlılığını dile getirmek ve onun ardından namaz kılmak için gökten inecektir.
İnşallah.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İsa Aleyhisselam hakkında önemli bir bilgi daha vermiştir. Hazreti İsa Aleyhisselam ikinci kez yeryüzüne geldiğinde üzerinde mühür bulunan kitaplarla İslam ahlakını tebliğ edecektir. Hazreti İsa Aleyhisselam onu sandığı alıp açacak ve içinde bir mühür, 1000 kitap bulacak. Bu kitaplarla İslam'ı ihya edecek. Hazreti İsa Aleyhisselam ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam zamanında Müslüman olarak yeryüzüne inecektir Hazreti İsa Aleyhisselam.
Evet, yani orada bir önceki okuduğun hadiste Allah Hazreti İsa'yı destekliyor. Yani o ortamı zaten var eden Hazreti Mehdi'nin çalışmaları Said Nursi Hazretlerine dayanarak, hadislere dayanarak hocamız açıklamıştı. Hristiyanlar da mesela tam Müslüman olmaya eğilimli olduğu bir dönemde Hazreti İsa'nın iyi görmeleriyle inşallah Müslüman oluyorlar. Ama demişti hocamız, Hazreti Mehdi Hazreti İsa'ya dünya çapında zemin hazırlıyor. O hazır zeminde Hazreti İsa çalışmalarına başlıyor, geliyor inşallah. Bu yani o da Said Nursi bildiriyor inşallah, Said Nursi Hazretleri. Maddi tabiini diyor tam susturacak tarzda yaptığı bir faaliyet. Yani bu materyalizm ve evrimi, ki 40 yıllık bir çalışma. O çalışmalarla Allah'ın izniyle işte İslam ahlakı yeryüzüne hakim olmaya başlıyor. Hristiyanlar da tam Müslüman olma eğilimine geliyorlar. Yani böyle hocamız dün evvelsi gün de açıklamıştı inşallah. Teslis inancından kurtulmaları, değil mi? Allah'a, tek Allah'a inanmaları inşallah, iman etmeleri. Tam artık böyle en son aşamada Hazreti İsa'yı da görünce inşallah Muhammedi oluyorlar inşallah.
Maşallah. Bir mümin yeryüzünde Kur'an ayetlerini uygulamakla yükümlü tabii ki. Allah'ın emirlerini yerine getirmekle yükümlü. Bunların en büyüğü de mücadele etmek. Dinsizlik akımına karşı mücadele etmek en önemlisi. Hazreti İsa yeryüzündeyse şu anda, ki yeryüzünde olduğunu alametleriyle anlaşılıyor. Haber verilmiş bize bu tarihlerde de dünyada olacağı. En güzel şekilde mücadele ettiğine de hiçbir şüphe yok inşallah. Nasıl Mehdi Aleyhisselam şu anda yeryüzündeyse ve mücadelesini en güzel şekilde yeryüzünde yerine getiriyorsa, alametler yine bunu gösteriyor çünkü. Aynı şekilde Hazreti İsa da en güzel mücadelesini mutlaka veriyor.
Zaten Hazreti İsa Aleyhisselam da Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde dünyaya, yeryüzüne geleceğini söylüyor Peygamber Efendimiz.
Evet, yani orada hani bakın zaman olarak kitapta da bulduğunu hazır, evet. Hazır olan kitaplarla tebliğ yapıyor. Yani bir kutuyu, bir sandığı açar, evet. Diyor. Bugünümüzde bir, yani tabii Allah bilir, bir elektronik aygıt şeklinde de olabilir değil mi? Bilgisayarlarda da var.
Tabii.
Kitaplar her yerde buluyoruz. iPad'lerde var, iPhone'larda artık var inşallah.
Evet.
Yani onlarla, hazır olan bir sistemle inşallah, hazır olan kitaplarla, zaten Allah'ın var ettiği, yarattığı inşallah kitaplarla üzerinde mühür bulunan diyor. Onlarla tebliğ yaptığını, evet. işaret ediyor Peygamber Efendimiz inşallah.
Onları da hani onların vesilesiyle, onları kullanarak işte Hristiyanlara İslam dinini anlattı ve Müslüman, onları da Müslüman olmayı söylediğini söylüyor Peygamber Efendimiz, yapacağından bahsediyor. Ve namaz vesile kılması da, evet. Ve namaz kılıyor olması da zaten Hristiyanları tam anlamıyla Müslümanlığa doğru sevk edecektir. Çünkü Hazreti İsa Aleyhisselam Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın arkasında, yani onu imamlığa doğru alıp kendisi de ona tabi oluyor Hazreti İsa Aleyhisselam. Çünkü dünyaya geliş amacı Hristiyanların Müslümanlığına vesile olmak Hazreti İsa'nın. Bunun için de işte Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a zaten hem beraber çalışmalarıyla oluyor, hem de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a destek oluyor.
Evet, onu hadislerde de işaret ediliyor inşallah. Hazreti Mehdi'ye vezir olarak geliyor inşallah. Yani Hazreti Mehdi de ne kadar üstün olduğunu Allah gösteriyor. Maşallah. Evet, maşallah. Temin veli, halifetullah diyor Peygamber Efendimiz.
Allah'ın
halifesi. Evet inşallah. Hazreti Mehdi, Hazreti İsa gibi ulul azm bir peygamber demişti hocamız. Kur'an'da çok övülen, üstün ahlakıyla övülen bir peygamber inşallah. Hazreti İsa Aleyhisselam. Ona, Hazreti Mehdi'ye vezir oluyor inşallah. Onun da imamı, yani dünyanın manevi lideri oluyor Hazreti Mehdi. Bu bakımdan inşallah Hatemül Veli inşallah.
Maşallah. Devam edelim isterseniz. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın Hazreti Mehdi Aleyhisselam zamanında yeryüzüne gelecektir diyordu Peygamber Efendimiz. Onunla ilgili hadisi okuyalım. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri hadise dayanarak şu gerçeği şöyle anlatmıştır. Hazreti İsa Aleyhisselam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olmak için inecektir. Hakiki İncil'de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üstünlüklerini gören Hazreti İsa onun ümmetinden olmak için çok yalvardı. Dua etti ve duası kabul edildi. Allah-u Teala onu diri olarak göğe yükseltti. Kıyamete yakın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olmak için yeryüzüne inecek. Onun dinine uyacak ve onu yayacak. Hristiyanlık ve Yahudilik gibi tahrif olmuş dinleri İslam dinine çevirecektir. Herkese lazım olan bir kitabından yayınlanan, bu İmam Ebu Baba'nın eserinden, orada hadisten, yani daha doğrusu hadisten anlatılanları aktardık. Ya bu Hazreti İsa Aleyhisselam'la ilgili de Peygamber Efendimiz çok bahsetmiş. Fiziksel olarak da yapacakları faaliyetlerle, işte Hazreti İsa'nın ahlakıyla ve cemaatiyle ilgili çok fazla detay vermiş Peygamber Efendimiz ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la da keza aynı şekilde. Onu gördüğümüz zaman tanıyalım, tabi olalım diye inşallah.
Evet, bakın Allah ayette şöyle buyuruyor. Hazreti İsa'nın ölmediği ve öldürülmediği çok açık Kur'an'da inşallah. Şeytanın Allah'a sığınırım. Ve biz Allah'ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa'yı gerçekten öldürdük. Katelna Arapça burada Allah'ın kullandığı kelime inşallah. Öldürdük demeleri nedeniyle de onlara böyle bir ceza verdik. Bakın Allah diyor ki oysa onu öldürmediler. Ma katalahu. Ve onu asmadılar. Ma salebe. Ama onlara onun benzeri gösterildi. Yani benzerini yani Allah bir benzerini ki o gelen ihbara gelen münafık Allah onu benzeri olarak gösteriyor. Onu çarmıha geliyorlar. Onu öldürüyorlar. Benzeri gösterildi. Hazreti İsa'yı göğe alıyor Allah çünkü. Şübihe kelimesi geçiyor. Onun benzeri gösterildi. Gerçekten onun hakkında anlaşmazlığa düşenler kesin bir şüphe içindedirler. Onların bir zannı uymaktan başka buna ilişkin hiçbir bilgileri yoktur. Bakın Allah bir kez daha aynı ayette Nisa suresi 157. Onu kesin olarak öldürmediler. Ma katalehu. Yani Hazreti İsa'nın ölmediği Kur'an'a göre çok açık inşallah.
İnşallah.
Yine Kur'an'da Allah ayette Hazreti İsa'nın uyku benzeri bir vefatı olduğunu bildiriyor. Burada bakın hani Allah İsa'ya demişti ki ey İsa doğrusu seni ben vefat ettireceğim. Mütevev feyke. Seni kendime yükselteceğim. Rafiyuke. Seni inkar edenlerden temizleyeceğim. Mutaharrike. Ve sana uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim. Burada Allah kendini yükselteceğini bildiriyor. Herkes gibi Hazreti İsa'nın da öleceğini bildiriyor Kur'an'da Allah. Ve diyor ki bakın sana uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim. İşte bu dünya hakimiyeti. Çünkü Hazreti İsa'nın ilk gelişinde bu olmadı. 12 tane havari var Hazreti İsa'ya tam iman eden. Hatta şehit etmeye çalışıyorlar o dönemde. Edemiyorlar o ayrı konu. Allah burada bildiriyor zaten inşallah. Bakın diyor ki seni inkar edenlerden temizleyeceğim. Mutahhiruke. Yani Allah alıyor onu inkar edenlerden. Kurtarıyor Hazreti İsa'yı. Ve inkar edenleri de daha sonra ayrı zamanda geldiğinde de inşallah iman edenleri kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçiriyor. Yani dünya hakimiyeti veriyor inşallah.
İnşallah.
Allah. Yine başka delilleri, çok önemli delilleri var inşallah. Onu da söyleyelim. Allah Hazreti İsa'nın kıyamet için bir alamet olduğunu söylüyor.
Evet.
Yine şeytandan Allah'a sığınırım. Zuhruf suresi 61. Şüphesiz o kıyamet saati için bir ilimdir. Kıyamet saati için bir alamet olması için, bir ilim olması için Hazreti İsa'nın peygamberimizden sonra tekrar gelmesi lazım. Çok açık değil mi? Çünkü peygamberimiz Hazreti İsa'dan sonra geliyor. Peygamberimize kıyamet için bir alamettir demiyor Allah. Evet. Hazreti İsa'ya diyor. O dönem geldiği dönem peygamberimizden önce olduğuna göre sonra gelmesi gerekir. Hangi zamanda? Evet. Ahir zamanda. Biraz önce hadislerini de gördük inşallah. Başka da zaman kalmadığına göre Hazreti İsa'nın gelmiş olması gerekiyor. Geldi inşallah. Alametlere göre de geldi.
İnşallah.
Başka deliller de var. Mesela sana uyanları diyor Allah kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim. Bir de andolsun diyor Allah. Nisa suresi 159. Kitap ehlinden yani Hristiyan ve Musevilerden ölmeden önce ona inanmayacak kimse yoktur. Hazreti İsa geldiğinde kitap ehli var. Museviler var o dönemde. Değil mi? Yahudilerin içine geliyor zaten Hazreti İsa. Yahudilere gönderilen bir peygamber. Ona inanmayacak kimse yoktur. İnanmıyorlar zaten. 12 tane havari var iman eden. Demek ki tekrar gelmesi gerekiyor ki bütün Hristiyanlar, bütün Musevilerin inşallah iman etmesi için. O da bu zaman inşallah geldi Allah'ın izniyle. Hocamız dedi, onun mücadelesi şu anda gizli galibane. Hazreti Mehdi'ninki açık mağlubane dedi hocamız. Hazreti Mehdi açık açık tebliğini yapıyor. Hatta işte bildikleri için yani Mehdi olduğuna karşı çıkıyorlar ama bildikleri için hapse de düşüyor, iftiralar atılıyor. Ama açık yapıyor tebliğini. Hazreti İsa yeryüzünde şu anda hayatta ve gizli yapıyor tebliğini. Ne zamana kadar? Hazreti Mehdi ile birlikte namaz kıldıkları herkesin görüp tanıdığı bir döneme kadar inşallah. Ondan sonra açık galibane inşallah demişti hocamız maşallah.
Mesela Hazreti İsa'nın talebeleri de Hazreti Mehdi'ye göre daha kalabalık olacağını da söylüyor inşallah.
Evet seçkinlere yani bu Said Nursi'nin izahlarına dayanarak hocamız açıklamıştı. O daha böyle Hazreti İsa, o demeyeyim de Allah affetsin. Hazreti İsa devlet başkanları düzeyinde, genelkurmay başkanları düzeyinde, genelkurmay düzeyinde dünya çapında tebliğ yapıyor inşallah. İnşallah. Ama gizli olarak yapıyor.
Çünkü Hazretlerine. Evet. Said Nursi Hazretlerine o konuda çok detaylı Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin çok detaylı açıklamaları var, hesapları var. Ayetlerden, hadislerden yola çıkarak belirlediği tarihler var. O da Hazreti İsa'nın Mehdi Aleyhisselam'la beraber namaza duracağını, hatta Hazreti İsa'nın yine Aleyhisselam'ın omuzlarından iterek onu imamlığa geçireceğini ifade ediyor bize.
İnşallah. İnşallah. Şemalini okuyalım o zaman. Mübarek inşallah dünyada olduğu için Allah'ın izniyle Hazreti İsa'nın şemali de tarif edilmiş. Mesela yeşile bakan gri gözlüdür. Gri gözleri inşallah. Keskin bakışlıdır. Hocamız dedi peygamberlerin bakışı çok keskin olur. Yani sadece bakışından peygamberler tanınır inşallah. Hazreti İsa da peygamberdir ama Kur'an'a tabi olarak geliyor. Yani yeni bir kitap getirmiyor tabii inşallah. Keskin bakışlıdır İbn Hanbel'den. Yüzü hafif çilli. Çilli yüzü maşallah. Altın rengine bakan kestane rengi saçlı. Sakalı da aynı renk. Altına bakan kestane renkli. Saçını taramış ve sanki saçından su damlıyor gibi. Teberani'nin Kebir'de su damlıyor gibi. Böyle parlak demişti hocamız. O şekilde tarif ediliyor zaten hadiste. Bu Beni İsrail'de olan da bir özellik. Olabilen bir özellikmiş. Böyle saçları su damlıyor gibi parlak olabiliyor. İnşallah ıslak görünümlü, bakımlı, hafif dalgalı, ne dümdüz ne de aşırı kıvırcık. Kulak memesini kapatmakla beraber yanlardan omuzlara inmeyen fakat enseden iki kürek kemiği arasında değer vaziyette aşağıya sarkık şekildedir. Yani
saçların uzunluğundan evet,
kulak memesini kapatacak şekilde ama arkada biraz daha uzun. Omuzlara arkaya doğru kürek kemikleri düzeyine inerken sarkık şekildedir. Saçlarının kulaklarına kadar olan bölümü düz, aşağı kısmı dalgalıdır. Uzuna yakın orta boyludur. Müslim'den bir nakleden hadiste. Uzuna yakın orta boylu. Hazreti Mehdi de orta boylu. Geniş omuzlu, ince bellidir. Hazreti Mehdi geniş omuzlu, geniş karınlı
geniş
ve yüzü de başı da büyük. Peygamberlerin de başının büyük olduğunu izah etmişti hocamız. Fakat Hazreti İsa geniş omuzlu ve ince belli. Atletik yapılı inşallah. İnşallah. Yüzü dupduru ve pırıl pırıldır. Sanki hamamdan yeni çıkmışçasına al çehreli. Rengi de kırmızıya çalan bir beyaz. Demek ki inşallah. Yüzü hem ağırbaşlı hem canlıdır. Ağzı burnu kusursuz güzellikte. Alnı düzgün ve temiz. Sık sakallı. Küçük ve düzgün burunlu. Güzel burunlu. Gözleri ateş gibi parlaktır. Yüzü kırmızıya çalar renkliydi. Ayakları ve elleri temiz ve parlaktır. Görünüşü kibar ve hoşnuttur. Atletik yapılıdır. Kibar ve uzun parmaklı, mükemmel şekilli elleri vardır. Maşallah. Çevik ve güçlü. Ona bakanlar doyamazdı. Dikkatlerini de ondan çevirmek istemezler maşallah diyor. Maşallah.
O kadar detaylı anlatmış ki resmen bir ressama çiz deseniz çok net şekilde çizebileceği bir detay var. Yani gördüğümüz zaman da inşallah hep beraber tanıyacağız bu detaylar sayesinde.
İnşallah. Detaylı inşallah da yakında göreceğiz Allah'ın izniyle. Yaklaştı. Önümüzdeki 10 sene içerisinde Allah'ın izniyle
hadislerden
Hazreti evet, İsa'yı da Hazreti Mehdi'yi de göreceğiz inşallah.
Hocamız bir delil de şöyle söylemişti. Mesela inanmazlarsa demişti. Üzerindeki hırkasının karbon testini yapsınlar. Onunla yaşı 2000 çıkacaktır demişti. Çünkü o göğe alındığı şekliyle gökten inecek. O zamanki kıyafetleriyle birlikte inecek. Dolayısıyla onun da test etsiler. Görecekler 2000 yaşında. Evet. Nüfus cüzdanının kimliğinin olmayacağını, anne ve babasının olmayacağını. Mesela bunların hepsi somut, gözle görülür. Hatta bilimsel evet, ispat delil yani maşallah. Çok metafizik bir zamanda
zaten
yaşıyoruz.
Vahiy geldiği için peygamber olduğunu evet, zaten söyleyecek Hazreti İsa Aleyhisselam. Hani peygamber olmuş olduğu için zamanın. Şimdi Müslümanlık için dünyaya geldiği için hani peygamber olduğunda vahiy yoluyla geldiği için bilecek zaten dünyada. Çalışmalarını da ona göre yapacak diye biliyorum ben inşallah.
Kendisi ilk başta bilmiyor diye açıklamıştı hocamız. Çünkü hadislere ve dayanarak inşallah ve İslam alimlerinin izahlarına göre uyur bir vaziyette inşallah bırakılıyor. Üzerinde orijinal elbisesi, orijinal beylik eşyaları, aynasıyla inşallah. İlk kalktığında demiş hocamız, geçen gün de programda açıkladı, Aramice. Yani o zamanki orijinal dili, ki bu dönemde çok az bilen var Aramice'yi. O dille konuşuyor ama peygamberler çok zeki olur demişti hocamız inşallah. Birçok dili öğreniyor. Türkçe, İngilizce, Fransızca gibi çok sayıda dili öğrenecek. Kur'an'ı ezbere bilecek inşallah. İnşallah. Hafız olma özelliği hadislerde bildiriliyor inşallah. Maşallah. Zaten de inşallah çok yakında göreceğiz ve olduğunun da alametleri var dünya çapında. Çünkü devlet başkanları düzeyinde değişik olaylar oluyor. Mesela hocamız söyledi, bu Amerikan hava üssünde yapılan toplantı da öyle normal sıradan bir olay değil inşallah. Evet. Hazreti İsa'nın faaliyette olduğu anlaşılıyor demişti hocamız inşallah. Evet. Çünkü değil mi Amerikan hava üssü, ki orada Amerika basında büyük haber oldu. Yani orada bir radyo kanalı ulusal yayın yapan sırf yarım saat bu konuyu konuşuyor böyle inşallah. Evet. Washington'un bilgisi var, işte Genelkurmay'ın bilgisi var değil mi? Orada böyle hocamızın adına bir toplantı yapılıyor orada.
Yani çok Darwinizm'in geçersizliği anlatılıyor. Evet. Tabii 10 yıl önce İslamiyet'te terörizm haşa eşit tutulmaya çalışılıyordu Amerika'da. O terörist faaliyetten sonra. Ama 10 yıl sonrasına baktığımızda ordunun içinde İslamiyet'i anlatılması hoş, güzel karşılanıyor. Bütün basın mensupları güzel karşılanıyor. Kur'an-ı Kerim talep ediyorlar. Ara 10 yıldaki değişim maşallah çok metafizik ve çok elhamdülillah şükredilecek bir durum.
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Hazreti İsa'nın faaliyetlerine dikkat çekiyor. Bakın Şualar sayfa 464'te tam olarak şöyle ifadede bulunmuş Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri. Diyor ki, hatta Hazreti İsa Aleyhisselam gelir. Bakın açıkça geleceğini söylüyor. Hazreti Mehdi'ye namazda iktida eder, tabi olur diye rivayeti, bu konudaki hadisi birebir aktarıyor. Bu ittifaka, birleşmeye ve hakikati Kur'aniyenin metbuiyetine, yani Kur'an hakikatlerine uyulmasına, Kur'an'a tabi olunmasına, İslam'a tabi olunmasına. Yani Hazreti İsa da geldiğinde İslam'a tabi olacak. İslam dinine. Ve hakimiyetine işaret eder diye devam ediyor. İslam'ın hakim olacağını söylüyor. Hazreti İsa'nın geleceğini, Mehdi ile beraber, Mehdi Aleyhisselam'la beraber namaz kılacağını, namazla arkasına geçeceğini, Hazreti İsa'nın İslam dini üzerine tebliğ yapılacağını çok açıkça, bakın Şualar sayfa 464. Bütün kardeşlerimiz bunu okuyabilirler. Bu şekilde ifade ediyor, açık bir şekilde. Yani Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, biliyorsunuz 13. asrın, Hicri 13. asrın müceddidi. Maşallah.
Evet.
Maşallah. Bunu açıkça, netçe bir şekilde söylüyor, ifade ediyor.
Deccal'i bitiriyor Allah'ın izniyle. Yani Deccal'in suda eriyen tuz gibi onun karşısında eriyeceğini mucizatlı bir peygamber inşallah. Gerekir diyor Said Nursi Hazretleri. Hadislerde de o şekilde bildiriliyor. Hocamız açıklamıştı. Deccal'in bitişi. Ama Hazreti Mehdi'nin yaptığı çalışmalar çok önemli. Yani inşallah 40 yıllık yaptığı bu çalışma dünya çapında bu ateist felsefeleri yok ediyor. Yani bütün dünyanın zaten imana geleceği bir durum, zemin hazırlanıyor inşallah Hazreti İsa için Allah'ın izniyle. O zeminde Hazreti İsa çalışmalarını gizli olarak yapıyor, faaliyetlerini. Ta ki Hazreti Mehdi ile birlikte açık galibane olana kadar inşallah. Ve İslam'ın inşallah hakimiyeti var. 40 yıllık uzun böyle inşallah 1500'lere kadar açık galibane ömrü. Bediüzzaman Said Nursi diyor, ümmetimden bir taife Allah'ın emri gelinceye kadar hak üzerinde olacaktır. Ümmetimden bir taifeyi Ebced hesabı 2117'ye bakan 1542 çıkıyor inşallah. 1542 Müslümanların olduğu son dönem, ümmetimden bir taife inşallah. Ondan sonra Müslümanların canları güzel bir şekilde alınıyor Allah'ın izniyle. Hocamız açıklamıştı bunu. Allah'ın emri gelinceye kadar kıyamete işaret 1545, 2120 Allah'ın izniyle inşallah. Allah bilir doğrusunu. Hak üzerinde olacaktır. İşte Müslümanların açık galibane olması 1506'ya kadar diyor Said Nursi Hazretleri inşallah. Hicri 1506'ya kadar. Yani Allah'ın izniyle 1432'de olduğumuza göre, Hicri bu yıl 1432'de olduğumuza göre yaklaşık 70 yıllık bir dönem var. Yaklaşık maşallah.
İnşallah.
Dolayısıyla bugün hayatta olanlar, gençler Allah'ın izniyle İslam'ın hakimiyetini altın çağı görecekler. Yaşlılar da, orta yaşlılar da inşallah. Çünkü 10 yıl içerisinde Allah'ın izniyle bütün alametler gerçekleştiğine göre böyle hocamız açıklamıştı. İslam'ın hakimiyeti çok yaklaştı Allah'ın izniyle. 10 yıl içinde herkes görecek.
İnşallah.
Ondan sonra da bir dönem var. Yani uzun bir dönem değil ama bir insan hayatı için çok güzel maşallah. Altın çağ. Tarihte hiç olmadığı gibi bilimde, sanatta, teknolojide ilerleme, gerçek demokrasi, laiklik Allah'ın izniyle dünya çapında zenginlik, adalet, bolluk, bereket, mutluluk, refah. Yani 20. yüzyılda olanların tamamen tersi. 20. yüzyılda, 19. yüzyılda olanların tamamen tersini yaşatacak Allah inşallah. Deccaliyet bütün sistemi, darvinizm ve materyalizmin tamamen ortadan kalkacak. Mutlu olacaklar insanlar. Hiç olmadıkları gibi inşallah.
Ve kolay mesela söylediğim gibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam fikri mücadele yapacak ve fikri mücadelesiyle üstün gelecek inşallah. Bütün deccalizmin, materyalizmin, darvinizmin üstüne üstün gelecek. Neyle? Fikirle inşallah. Ama darvinizm ve materyalizmle mücadele eden, ki mesela kim darvinizm materyalizm? PKK bir örnek. Nasıl mücadele ediyor ona insanlar? Yine aynı şekilde silahla. Zor bir şekilde yani. Savaşıyor. Savaşmak zor bir şey. Fiili hem çok para hem de emek isteyen bir şey. Çok zorlu bir ortam. Ama fikri olarak mücadele ettiğinizde bunda başarılı oluyorsunuz. Bu Allah'ın müminlere gösterdiği bir yardım. İnşallah. Bu dönemde, bu zamanda mücadele fikri olarak. İnşallah tebliğ, irşad fikri olarak anlatılıyor. Ve hepsine üstün geliyor. Bu Allah'ın gösterdiği bir mucize aynı zamanda inşallah.
İnşallah.
Ve bütün şiddeti, bak, bütün güç sahibi, para ve teknoloji ve iktidar sahibi olan deccaliyeti tamamen ortadan bitiriyor fikirle. Maşallah. Allah ayette, Ala suresi 8. ayette şöyle buyuruyor. Şeytan Allah'a sınırım ve seni kolay olan için başarılı kılacağız diyor inşallah. Ya Allah'ın yolundan gidildiğinde ve Allah'ı tebliğ edildiğinde inşallah, ki bu zamanda tebliğ vazifesi fikirli oluyor, ilmen oluyor. Gerekiyorsa başka zamanlarda başka şekillerde de oldu inşallah. Ama bu zamanın şekliyle inşallah fikirle üstün Allah getiriyor. Karşında toplu tüfekli birçok güç var ama fikir hepsine üstün geliyor. Maşallah. Çünkü Allah öyle diliyor. Çünkü Allah öyle istiyor inşallah.
İnşallah.
Evet. Bunlar evet. Mesela işte bu PKK belası var. Bunlar eğitimi kullanıyorlar, propaganda tekniklerini. Komünizmin en önemli özelliğidir o. Yani o vahşeti getirebilmek için propaganda yapar, kendine taraftar toplar. Neyi propagandasını yapıyor? Darvinizmi öğretiyor, materyalizmi öğretiyor, değil mi? Bu komünizm yani tarihteki en büyük gericiliktir komünizm. Müthiş bir yobazlıktır böyle. Bu 19. yüzyıldan kalma safsataları propaganda yöntemiyle öğretir. Mesela bakın PKK komünistler için Darwinist, materyalist propaganda ve eğitimin önemini anlatan bir bölüm okuyayım. PKK'yı desteklediği bilinen bir gazetenin internet sitesinde. Partide diyor merkez okulu denilen yeri ziyaret ediyorlar. Daha sonra kadın teröristlerin eğitildiği Pajk Akademisi isimli ikinci bir eğitim merkezini ziyaret ediyorlar. Bakın diyor ki bu kampın en temel çalışma alanı, PKK destekçisi gazetede yazıyor bu internet sitesinde. Bu kampın en temel çalışma alanı ideolojik mücadele yürütmek. Yani kadroları örgütsel ve ideolojik olarak hazır hale getirmek için eğitim çalışması yürütmek öncelikleri görevleri arasında. Ne yapıyor? Eğitim veriyor. Neye eğitiyor? Bu komünizm saçmalığına eğitiyor, yobazlığına eğitiyor, gericiliğine. Kurtuluş Cephesi sitesinde yayınlanan da bu da Che Guevara'nın, bu komünist terörist Che Guevara'nın Gerilla Savaşı isimli kitabında komünist gerilla hareketi için eğitimin önemini de şöyle anlatılıyor. Deniyor ki direniş ordusunun bütün üyelerine, PKK'da bu gerilla taktiklerini kullanarak terörist eylem yaptığı için öyledir zaten komünizmde, hep kanlı eylem vardır, gerilla taktikleri kullanılır. Terörizm vardır, vahşet vardır zaten. Direniş ordusunun bütün üyelerine çok yakından inceleyecekleri ve geleceklerinde şemaları olacak çok basit birer el kitabı verilmelidir. El kitabı. Ayrıca öğretmenlerin birlikte okutacakları, metinleri seçtikleri ve eğitim konusunda karşılıklı katkılarını koordine edecek kendi ihtisas okulları olmalıdır. Bakın hep okul, kitap, komünizm eğitim. Propagandası, eğitim. Buna dayalıdır. Biz de karşı eğitim yapıyoruz. Hadi bakalım el mi yaman, bey mi yaman Allah'ın izniyle. Değil mi? Hocamız varken ne komünizme, ne PKK'ya, ne MKK'ya fikren geçit yok bilimsel delillerle. Bunlar bu yobazlığın, bu gericiliğin propagandasını yapıyorlar. Biz de karşı propaganda inşallah. Vurmaya devam edeceğiz. Evet. Neyle? Bilimle. Darwinizmin geçersizliği, materyalizmin geçersizliği, bu komünizmin saçmalıkları. Ya komünizm öyle rezalet bir şey ki bunu bir şey zannediyorlar. Burada insanlar hayvan modeli var yani böyle hayvan gibi. Mesela öyle bir monotonluk vardır ki komünist bir rejimde. Herkes tek tip araba, tek tip ev, tek tip kıyafet. Her şey böyle monoton. Bütün sanatçısı, sporcusu, işçisi, köylüsü. Zaten köylü aşağı görülür komünizmde. Hep ezmişlerdir komünist rejimlerde köylü. Hayvan gibi görüyor aşağı. Yani köylü diyor mesela, Marx diyor ki köylü diyor patates çuvalıdır diyor. Öyle köylünün, işçinin bilmem nenin yanında değil bunlar zaten. Öyle bir konu yok. Bu kan dökmektir yani, bunun amacı kan dökmektir. Köylüleri açlıktan, kıtlıktan bilhassa öldürüyorlar. Yani Rusya'da öyle bir katliam yapılıyor ki özel olarak açlık ve kıtlık meydana getiriliyor. Ya komünizmde sosyal adalet var diyorlar. Ulan açlıktan işte sefalette sosyal adalet olur mu? Böyle kepazelik olur mu? Bakın nasıl aldatıyor milleti. O bir göstermelik bir kavramdır o. Bunun uygulaması, dünya çapındaki uygulamasına baktığımızda hep ezildiklerini, yok edildiklerini, vahşete uğradıklarını görüyoruz. Ve zaten, evet.
Zaten PKK'ya bakıyorsunuz, eğitime çok önem veriyorlar. Mesela geliyorlar bir köyden, mesela bize erzak verin diyorlar ya da çocuk verin bize diyorlar. Çocukları alıyorlar, götürüyorlar kenti eğitim kamplarına. Basında çıktı yani, ikna yerleri varmış, ikna kampları. Hayır, ikna değil o, eğitim kampı. Yani komünist ideolojinin öğretildiği, bu gençlerin beyinlerine sokulduğu yerler. Orada komünist ideoloji öğretiliyor. Marx'ın, Engels'in kitapları okutuluyor orada. Bu şekilde çocukluktan alıp eğitmeyi de bakın öğrenmişler bir şekilde. Çünkü onu zaten söylüyor Stalin. Ondan sonra Marx bunları söylüyorlar. Zaten çocuklara diyor ilk öğreteceğimiz şeyler Darwinizm olmalıdır diye. Bunlar da işte Darwinizmi öğretiyorlar bu çocuklara. Kaçırdıkları gençlere.
Yok. Ama şiddet eğitimi veriliyor. Bakın Lenin diyor ki bunun zor bir görev olduğu yadsınamaz diyor. Bu görev bir anda başarılamaz. İç savaşın gelişimi içinde komünistlerin hedefi hep iç savaş çıkarmaktır. Kanlı bir devrim. Bakın diyor ki iç savaşın gelişimi içinde PKK'da Leninizmle Leninist Stalinist bir ayaklanma olduğu için aynı mantıkla çalışıyor. Kanlı iç savaş. Tıpkı halkın tümünün yeniden eğitilmesi ve savaşmayı öğrenmesi gibi bizim örgütlerimiz de eğitilmelidir diyor. Neye eğitim var? Terörizme, şiddete eğitim. Bizim ilgilenmekte olduğumuz olgu silahlı mücadeledir. Yani komünizm diyor sadece silahlı mücadeleyle ilgilenir diyor. Bu mücadele bireyler ve küçük gruplar tarafından yürütülmektedir. Önce bu mücadele kişilere, bakın kişilere, liderlere ve ordu ve polisteki görevlere suikast yapmayı amaçlar. Yani komünizm diyor önce küçük gruplarla diyor suikastlerle ortaya çıkar diyor. Nasıl suikast? Kişilere, devlet başkanlarına, liderlere, orduya ve polise. PKK bunu mu yapıyor? Bunu yapıyor. İkinci olarak hem hükümete ait hem de özel kişilere ait para kaynaklarına el koyar. Herkesin parasına el konur diyor. Öyle zengin, mengin ne kadar varsa. Şimdi diyorlar ya köşe yazarları dili varmıyor. Alttan alta PKK'yı destekleyen yazılar da yazıyorlar bazen, bölünmeyi destekleyen.
Tabii.
Ne yapacak o PKK aynı gelecek? Değil mi? Kanlı bir devrimle bir kere acayip bir katliam amaçlıyorlar. Allah saklasın. Bütün onların paralarını el koyacaklar. O prolarını, viskilerini onlara yedirecekler bir güzel böyle. Ondan sonra aile yapısı diyor ortadan kalkacak diyor. Değil mi? Herkesin diyor haşa eşleri diyor, karıları diyor ortaklaşa kullanılacak diyor. Ondan sonra işte komünist rejimlerde olduğu gibi bu onların gözündeki bu burjuvazi yani zengin sınıfı ortadan kaldırıldıktan sonra, iyice ezildikten sonra halk o sınıfsız toplum olacaktır dedikleri, ahlak olmayacak, din olmayacak, dini de ortadan kaldıracaklar haşa, onu amaçlıyorlar. Bu ortadan kalkacak, bütün ahlaki kavramlar ortadan kalkacak, hukuk kalkıyor, devlete de karşı bunlar zaten alenen söylüyor, daha önce de okumuştuk. Ne oluyor? Ezim ezim eziyorlar onları. Kıtlık, sefalet, yokluk, hapis cezaları. Ne yapıyor milleti? Alıyor Gulag takım adalarına gönderiyor, Sibirya'ya sürüyor. Orada esir kamplarında milyonlarca insanı yok ediyorlar. Açlık, sefalet. Mao döneminde ne oldu? 60 milyon insan katledildi. 60 milyon yani bir Türkiye kadar insan Mao rejiminde, değil mi? Kısacık bir insan hayatı Mao'nun dönemine kadar yani, değil mi? Birkaç on yıl. 60 milyon insanı katlettiler. Açlık, sefalet, kıtlık kafalarına vurarak, baltalarla parçalayarak, naylon torbalara geçirerek. Kamboçya'da böyle olmadı mı? Böyle oldu. Vietnam'da mı böyle oldu? Böyle oldu. Kore'de, Küba'da ne kadar komünist rejim varsa hepsinde bu yaşandı. İşte bunun için biz de Allah'ın izniyle, ama hocamız dün yine söyledi. Benim dedi elimin ayağının çözülmesi lazım dedi. Bakın TRT'ye kabul ettirdik dedi. Evet. TRT en sonunda söyledi Allah'ın izniyle. Marksist, Leninist, Stalinist bir ayaklanma olduğunu ilk defa söyledi Allah'ın izniyle. Nasıl söyledi? Hocamızın yaptığı çalışmalarla, açıklamalarla Allah'ın izniyle. Ya o kadar açık ki. Zaten kendisi söylüyor adam. Abdullah Öcalan. Ben diyor Lenin'im diyor ya daha ne desin. Biz diyor Marksist, Leninist bir hareketiz diyor. Kendi itirafları var. Şimdi bakın, evet, oradan da örnek verebiliriz. Alenen söylüyor. Bakın diyor ki, Marksist-Leninist teori çok iyi özümsenmelidir diyor Bölücübaşı. Önder kadrolar sık sık Marksizme müracaat etmeli. Marksizmin uygulanmasını başlangıç şekli yapmak için bu öğretiyi gerçekten özümsemeliler. Hangi öğretiyi? Marksist-Leninist teoriyi. Yani komünizmi. Biz sosyalizmi siyasal sorunun çözümlenmesinde daha çok bir eylem kılavuzu olarak ele alacağız diyor. Mutlaka böyle bir öğretinin temsilcisi olarak, böyle bir öğretinin yani komünizmin savunucusu olarak bunun en önemli koşulu olarak bulunulan ülkelerin siyasal iktidar meselesini uygulayarak mevcut iktidarı parçalamada bir araç olarak. Yani mevcut devlet düzenini yıkacağız diyor. Değil mi? Yıkmada neyi kullanacağız diyor? Komünist ayaklanma, kanlı bir ayaklanma. Lenin 1900'de neyse ben de 21. yüzyıl sosyalizmini temsil ediyorum. Reel sosyalizmle savaşarak, emperyalizmle savaşarak diyor. Ondan sonra da psikolojik durumunu açıklıyor. Bakın diyor ki, haşa, lise dönemlerinde büyük felsefik bunalımı yaşadım. Tanrı ile savaşı verdim. Bu savaştan başarıyla çıktıktan sonra yarı tanrı oldum diyor, haşa. İşte bu. Özendiği kişi kim? Lenin. Lenin ne oldu? O da çıldırarak öldü sonra. Değil mi? Yani çok büyük gericilik komünizm. Bunun artık yani tekrar meraklanacağı bir ya bütün 20. yüzyılda dünyanın yarısı komünist oldu denendi. Bu Marx'ın sapık fikirleri, değil mi? Bu cahillikleri dünya çapında denendi ve muazzam başarısız oldu. Çünkü bir bunun bir yani bilimsel bir yanı yok ki komünizmin. Bilimsel bakımdan çökmüş bir şey zaten. Yani. Darwinizme dayalı Darwinizm çökmüş. Bilim Allah'ın yarattığını ispat ediyor. 350 milyon fosiller proteinlerin oluşmasının imkansızlığı. Genetik var, moleküler biyoloji var, paleontoloji var, mikrobiyoloji var. Astronomi, fizikten gelen bütün bilgiler Allah'ın yarattığını ispatlıyor.
Şimdi bizim burada tabii ki devamlı surette anlatıyoruz. Bakın A9 bunun için kurulmuş bir kanal. Anti-Darwinist, anti-komünist, anti-materyalist eğitim veriyoruz burada. Bilimsel gerçekleri anlatarak, doğruları anlatarak insanları bilinçlendirme burada amaç edilmiş durumda. Kar amacı hiçbir şekilde gütmüyor. Bizim burada yaptığımız bu çalışmanın da tamamen fedakarlık üzerine kurulu olduğu da çok açık net. Hocamızın eserlerinden hiçbir şekilde, bakın ne hiçbir şekilde mesela copyright talep etmez, telif hakkı talep etmez. Eserlerin bir an önce basılıp dağıtılması amaçlanmıştır. İşte belgeseller de yine aynı şekilde istediğiniz kadar interneti ortamda kopyalayın, çoğaltın. Kitapları da yine aynı şekilde ücretsiz olarak indirilebilmekte. Burada amaç çok açık net. Doğruların insanlara aktarılması, öğretilmesi ve böylece o deccaliyet zihniyetinin, Darwinist zihniyetin, insanları bugün teröre sevk eden, savaşa, çatışmaya, öldürmeye, katletmeye, suikastlere sevk eden bu şeyin, fikriyatın tamamen yıkılması amaçlanmış burada. Çok açık bir şekilde anlaşılıyor bu. Biz de burada bunu istiyoruz. Devletin eliyle bu propagandanın özellikle Güneydoğu'ya bizim şu anda giremediğimiz o bölgeye, biz çünkü Türkiye'nin her yerine konferanslar verdik. Binlerce konferans verdik. İlçelere varıncaya kadar, Orta Doğu, Orta Anadolu, Ege, Kuzey Anadolu pek çok yerde verdik bu şekilde. Marmara her yerde verdik konferanslar. Ama Güneydoğu'ya özellikle giremedik. Çünkü bizim devlet güvenliğimizi sağlayamayacağını bize bildirmiş olduğu için. Polis bize, emniyet kuvvetleri bize güvenliğimizi sağlamayı garanti etmedikleri için biz de tabii ki girmedik. Ama devletin şu anda elinde imkanlar var. TRT Şeş diyen bir kanal var. Bu kanalda pekala biz çıkıp anlatabiliriz. Biz değilsek bile hocamızın anlattığı bu gerçekler, bilimsel gerçekler orada aktarılabilir. Ve halk, özellikle gençler, bugün PKK'nın kandırıp da dağa götürüp dağda o işte eğitim kamplarında eğittiği o gençler önceden bilinçlendirilebilir. Ders kitaplarında Darwinizm var. Bunlar çıkarılır diye de söylemiyoruz, çıkarılsın da demiyoruz. Ama yanında en azından doğruları da anlatılsın. Darwinizmin eleştirisi de yapılsın. Ve yaratılış gerçeğine de yer veririz. Ve bugün gençler bu şekilde kandırılıp da dağa götürülemez ondan sonra. PKK kendine eleman bulamaz. Eline tüfek verip de bizim Türk askerine doğrultacak bir insan bulamaz. Terör kökünden çözülmüş olur böylece. Anti-Darwinist, anti-komünist eğitimi biz zaten gençlerimize, çocuklarımıza verdiğimiz zaman bundan sonra zaten PKK ayakta duramaz, hemen yok olur.
Tabii bakın bu şimdi bakın gerilla savaşını anlatan kitaplarda anlatılıyor zaten. Diyor ki gerilla savaşının zayıf noktası, tarih boyu savaş ve strateji Truva yayınları. Bakın diyor ki Vietnam Savaşı'nda subay ve gerilla savaşı uzmanı lideri Vo Nguyen Giap'ın dilinden gerilla savaşının zayıf noktası, yani PKK'nın yaptığı bugün gerilla savaşı taktiğidir. Komünist terörün önemli özelliğidir bu. Zayıf noktası şu şekilde özetleniyor. Bölge coğrafyasını bilmek, değil mi? O bölge coğrafyasını çok iyi biliyorlar. Ve yiyecek içecek kaynaklarını bilerek aç kalmama taktiklerini disiplinle uygulamak bir gerilla savaşının olmazsa olmazlarıdır. Fakat diyor, savaştığınız bölgedeki halktan yiyecek, cephane ve manevi destek almazsanız, gerilla savaşını en fazla 6 ay sürdürebilirsiniz diyor.
Bu kadar.
Yani ayakta kalması için diyor, propaganda yaparak diyor, o bölgedeki bazı insanları kendi tarafınıza çekmek zorundasınız diyor.
Halkı kandırmak.
Yapamazsanız bunu diyor, o propagandaya direnç gösterirlerse, yani etkileyemezseniz onları diyor, ne yapar diyor bakın, en fazla 6 ay sürebilir diyor. Hocamız ne diyor? Diyor ki bu herifler, kuzu, gözü dönmüş katiller propaganda yapıyorlar. Komünist propaganda. Tek yanlı yapılıyor bu. Değil mi? Kahvelerde. Yani çok açık. Herkes de biliyor bunu. Basında da yer alıyor. İşte diyorlar mesela, kendisi anlatıyor. Okullar kurulmalı diyor. Eğitim verilmeli diyor. El kitapları diyor. Hepsini yapıyorlar. Yurt dışından adam getiriyorlar hatta. Değil mi? Onları anlattırıyorlar. Tabii. Gece gündüz eğitim alıyor teröristler. Adam yani dağa çıkmaz ki aksi takdirde. Ya bir din olarak kabul etmese komünizm saçmalığını, gericiliğini, böyle mağarada yaşayıp gözü dönmüş bir şekilde adam öldürmez. İnsanı
doğrudan
hayvan gibi görüyor.
Bunu yapıyor,
Darwinizm din olarak kabul etmiş, komünizmi bir din olarak kabul etmiş. Onun için bu dağın tepesinde mücadele ediyor. Bunu nasıl oluyor bu? İşte propagandayla oluyor. Bunu da yapamazsanız diyor, bu iş biter diyor. Ya adam komünistlerin kendisi söylüyor. Hocamızın söylediği bu işte. Hocamız da diyor ki bu adamlar tek yönlü propaganda yapıyor. Buna karşılık anti-komünist, anti-materyalist, anti-darwinist ideolojik mücadele verilmesi gerekir diyor. Allah'ın izniyle bırakın diyor bana hocamız, 2 ay diyor. Böyle tamam. 6 ay falan da değil. Bu 6 ay, bakın o olmazsa diyor 6 ay diyor. Hocamız bunu yaparsa 2 ay Allah'ın izniyle. 2 ayda biter bu. 30 yıldır bitmeyen bu bela ki artarak devam ediyor. Allah'ın izniyle 2 ayda biter. Başka türlü de bir imkanı yok. Ya imkan olmadığını zaten adam söylüyor. Çünkü gerilla düzenli bir orduyla gerillaya karşı mücadele, değil mi? Hocamız hep anlatıyor bunu. Herkes de bilir bunu yani.
Mümkün değil.
Çok zordur. Orada dağlar, binlerce mağaralar. Yani adamı arayıp bulamıyorsun zaten. Yani bombaladığın zaman altında, yer altındaki sığınaklara geçiyor onlar. Zaten orada bir şey olmuyor yani. Öyle olmaz.
Bir öldürmekle, insan öldürmekle olmaz zaten. Tabii. Onların ideolojisini öldürmek gerekiyor.
Tabii. Yani. Sen ideolojisini öldürme. Onun arkasından geliyor aynı şekilde.
Onun arkasından etmiyor. Yeniden kitaplar orada duruyor. Çünkü ideoloji duruyor. Tekrar onu okuyacak bazıları. Bir kişi bile kalsa diğer 10 kişiye yine anlatacak.
Tabii. Evet. Arkasından geliyor çünkü zihniyeti, evet. Fikri yok etmek lazım. Yoksa hani 5 kişi ölüyorsa, bugün 10 kişi ölüyorsa arkadan bir 10 kişi daha geliyor zaten aynı zihniyetle. Evet, bir şey olmuyor. Fikri öldüremiyorsun. Önemli olan orada fikri öldürmek, fikri tabii yok ki etmek. Bu da manevi olur yani. Şiddetle fikri mücadele olmaz, fikirle.
Şiddetle ancak, mesela geçen bombaladılar diye şey yaptık. İşte Türk askerleri bombayla yağdırdılar üstlerine diye, ama sen bu adamların yoluna yağdırsan ne olur? Bu adamlar zaten dağda yaşıyor. Dağda yaşayan adamın yola ne hacet? Yol istemez ki zaten. Her yer onun için yol. Her yerden çıkar, yine çıkar yani.
Zaten. Bir de şey zaten, hani bu adam şimdi her yeri biliyor. Burada doğup büyüyor, eğitimi burada görüyor. Sen şimdi bombalıyoruz diye düşünüyoruz ama bombalamamızı etkilemiyor. Biz hani görsel olarak bir tahribat verebiliyor ama baktığımız zaman da çok yoğun bir tahribat değil. O bombalamaların normalde binlerce kişinin ölmesi lazım. Çünkü havadan karadan bir sürü bombalama yapıyorsun ama bunların sığınakları var. Kendilerine gizledikleri yerleri var ve haberdar oluyorlar mesela. Haber alıyorlar böyle bir şey olacağına dair.
İstihbaratları var.
Tabii istihbarat olduğu için sığınıyorlar mesela bu şekilde. Bir sonuca varamıyorsunuz. Sadece bombalamış oluyorsunuz. Sadece işte birkaç kişiyi o şekilde etkisiz hale getirebiliyorsunuz ama yine devam ediyor çalışma hiçbir şekilde.
Hocamız onu hep söyledi, yıllardır söylüyor. Askeriye, polise tedbirlerle böyle bir şey, PKK, Güneydoğu'daki bu terörün önüne geçilemez. Ancak ve ancak fikri mücadeleyle geçilir. Biz de bunun için insan gücü olarak olsun, işte zaman olarak olsun her şeyimizde hazırız bu konuda.
İnşallah.
Gereken doğru eğitimi vermek adına her şeyimizde hazırız inşallah.
Evet, bakın.
Bugün
evet.
Vakit mi?
Bitti mi?
Vakit tamam. Hocam. Bugün de güzel sohbetimizin sonuna geldik. Saat 23'te Sayın Adnan Oktar'la Ramazan sohbetleri canlı olarak yayınlanacak. İzleyicilerimiz takip edebilirler buradan. Herkese hayırlı iftarlar diliyoruz.